Açık Gazete. Merhabalar, bugün 22 Eylül Çarşamba, yıl 2021, ay 9, gün 265, Hızır 140.
1443, Hicri Sefer 15, 1437, Rumi Eylül 9.
Yağmur.
Günün sözü, başarısızlıklar güçlülere daha da güç verir. Saint-Exupéry.
Günün tarihi. 89 yıl önce bugün 22 Eylül 1932'de ünlü gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasim İstanbul'da hayatını kaybetti. Birçok gazetede çalıştı, Kurtuluş Savaşı sırasında yazdığı yazılar nedeniyle tutuklandı. Son yıllarda milletvekili seçildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Bu hafta Yağmur Yıldırım'la birlikte sunuyoruz. Teknik ekipte de Feryal Kabil var. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışta Fikret Kızılok'tan Gönül şarkısını dinledik. Hepinizin çok yakından bildiği, çok meşhur bir parça bu. Neden bu parçayı çaldık? Çünkü Münir Fikret Kızılok 22 Eylül 2001'de, yani bugün, İstanbul'da hayatını kaybetti. 1946 yılında İstanbul'da doğmuştu ve hayata gözlerini yumduğu gün uzun süreden beri kalp rahatsızlığı çekiyordu. Bir hastanede bulunuyordu uzun süreden beri ve daha sonra bu hastalığa yenik düşmüştü. Kendisini kaybettik. Yakın dönemin en önemli sanatçılarından birisiydi. Biz de onun gönül parçasıyla açılışı yaptık. Şimdi günün haberlerini vermeden önce bir tarihte bugüne bakalım.
1949 yılında Sovyetler Birliği ilk atom bombasının denemesini gerçekleştirdi ve askeri rekabette Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra atom bombasına sahip ikinci ülke oldu. Böylece Soğuk Savaş da başlamış oldu.
1985 yılında bugün ise Fransız hükümeti 10 Temmuz 1985'te batan Greenpeace'e ait Rainbow Warrior gökkuşağı savaşçısı gemisini Fransız gizli servisi ajanlarının batırdığını kabul etti.
2000 yılında Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü, yani World Car Free Day ilan edildi. Otomobil kullanımını azaltmakla ilgili ilk etkinlikler 1973 yılındaki petrol krizine dayanmakta. O dönemde farklı tarihlerde bazı geçici etkinlikler düzenlendi. Ancak ilk planlı etkinlikler İzlanda, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde 1995 yılında gerçekleştirildi. Aynı yıl dünya genelindeki otomobilsiz yaşam günlerine destek vermek amacıyla Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü Konsorsiyumu oluşturuldu. Otomobilsiz günler 2000 yılından sonra Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü olarak küresel bir konuma geldi.
Evet, Türkiye'de de daha zayıf bir hareket olmakla birlikte otomobilsiz yaşam için bisiklet sürenler ve o gün ufak da olsa eylemler gerçekleştirenler oluyor. Şimdi bugünün haberlerine geçmeden önce kısaca bir hatırlatmada bulunalım. Bugün çok sayıda konuğumuz olacak canlı yayın süresince. Bir tanesi Validebağ savunmasından Remzi Cümeleri Validebağ'daki, özellikle dün ve önceki gün Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ korusuna yönelik bir müdahalesi vardı ve burada yeniden nöbet başlatıldı. Bize son gelişmeleri anlatacak 8.30 ile 8.45 arasında. Ardından programın son yarım saatinde Demos Araştırma Derneği'nden araştırmacılar Güneş Daşlı ve Güley Bor bize katılacaklar. Çünkü Demos Araştırma Derneği çok ilginç bir rapor açıkladı. Dün Dünya Barış Günü'ne denk getirdiler. Tesadüf değil. LGBT artılar ve barış mücadelesi konulu bir rapor bu. Kendileriyle bu raporu konuşma fırsatı bulacağız. Evet Yağmur, şimdi istersen günün haberleriyle başlayalım. Sanırım en ilginç gelişmelerden bir tanesi dün akşam yaşandı. Bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurul toplantısında toplantısının açılışı vardı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Başkanı Antonio Guterres de konuşmacılardan bir tanesi. Ama bunun dışında Joe Biden, daha sonra Çin Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmacılar arasındaydı. Ve Erdoğan ilginç açıklamalarda bulundu. Hatta Paris İklim Anlaşması'nın bu ay sonuna kadar özür dilerim, onaylanmasını planlıyoruz diye açıklamalarda bulundu.
Evet, biz de dün özellikle iklim için köşesinde Paris İklim Anlaşması'na yapılan araştırmalar Türkiye'de son dönemde iklim krizinin mevcudiyetine dair halkın oldukça Türkiye'de yaşayanların endişeli, kaygılı olduğunu ve dünya ortalamasına göre son derece yüksek bir farkındalık kaygı oranı yaşandığından bahsetmiştik. Fakat Paris İklim Anlaşması veya karbon ayak izi gibi kavramların bilinirliğinin toplumda oldukça düşük olduğunu bu araştırma ortaya koymuştu. Biz de özellikle Paris İklim Anlaşması'nın bilinirliğinin artırılmasının son derece kritik olduğunu iklim mücadelesinde vurgulamıştık. Buradan benim anladığım, Sayın Erdoğan bizim yayınımızı dinlemiş olsa gerek ki böyle
Tabii.
bir açıklama yapmış 76. BM Genel Kurul toplantısında.
Tabii aslında şunu da söylemek lazım. Artık COP26 zirvesi öncesinde bütün devletlerden 2015 Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerini yenilemeleri ve somut çözüm önerilerini sunmaları bekleniyor. Türkiye bunu yapmadığı gibi Paris İklim Anlaşması'nı da onaylamayan dünyadaki sadece 6 ülkeden bir tanesiydi. Suudi Arabistan gibi çoğu petrol üreten fosil yakıt kaynaklarına bağımlı ülkeler diğer imzalamayanlar. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Şimdi sadece eski haliyle, eski hedefler doğrultusunda onaylayacağını duyurmuş oldu. Bakalım yeni güncellemeleri nasıl olacak, ama bir yandan da biliyorsunuz Akdeniz'de fosil yakıt arama çalışmalarına hızla devam ediyor Türkiye. Ancak Erdoğan'ın sözlerine bakacak olursak Birleşmiş Milletler'de şöyle demiş. Bir yandan iklim meselesini hemen mültecilere de tabii bağlamış. Dünya mülteci krizine çözüm bulamadı. İklim krizinden kaynaklı göçle nasıl mücadele edecek diye soruyor. Zaten uzun zamandan beri, yani son uzun zamanlar diyeyim, son bir haftadır Türkiye'nin çeşitli siyasetçileri, Dışişleri Bakanı ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin artık tahammül edecek gücü kalmadığını söylüyorlardı. Hatta geri göndermeden, mültecilerin, göçmenlerin geri gönderilmesinden de bahsediyorlardı. Onunla bağlantılı bir durum. İklim krizinden kaynaklı göçle dünya nasıl mücadele edecek demiş. Türkiye'de genelde iç siyasete yönelik bir söylemi vardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dünya beşten büyük diye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kasteder. Buradaki beş daimi üyeyi kastediyordu. Bunu tekrarlamış bütün dünya liderleri önünde ve demiş ki dünya beşten büyüktür tespitini iklim değişikliği konusuna da uyarlıyorum. Tabiata en büyük zararı kim verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır diyerek kesenin ağzını açın demiş.
Buna
Bir
bir
şey.
ekleme
Heh,
yapalım o
tabii.
sırada. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de bu sırada bir açıklama yapmış 76. Genel Kurul görüşmeleri sırasında. Şöyle demiş, milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor demişler. Yüzden fazla devlet ve hükümet başkanı görüşmelerini devam ettirirken genel sekreter de açılış konuşmasında böyle bir uyarıda bulunmuş. Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız demiş ve sonrasında milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor ifadelerini kullanmış açılış konuşmasında.
Guterres'in son açıklaması da hatırlayacak olursan Yağmur, kırmızı alarm şeklindeydi. IPCC raporunu bu şekilde yorumlamıştı ve
Evet.
bütün dünyada da bu başlıkla çıkmıştı. Dünya gezegen kırmızı alarm veriyor şeklindeydi. Şimdi de eşitsizliklerden bahsetmiş. Hatta şöyle söylüyor: temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını, yolsuzlukları milyonlar açken, bu şeyden okuyorum, BBC'den
Milyarderler, evet.
okuyorum ama sanırım orada bir düşüklük var. Milyonlar açken milyarderlerin uzay uçuşlarında eğlendiklerini ve çocuklarına kendininkilerinden daha zor bir hayat bırakacaklarını gördüğü zaman, gençler kendilerine bir gelecek göremediği zaman inancını yitirirler demiş. Temel değerlerimiz bugüne kadar hiç olmadığı şekilde tehlike altında diye devam etmiş. Evet, gençlere vurgu yapmış çünkü aslında 24 Eylül'de küresel iklim grevi olacak. Fridays for
Evet.
Future'ın başını çektiği, onu kastediyor olsa gerek diye de düşünüyorum yani.
Evet, bir de bir duyurusu var aslında. Bu sebepten de gençlere dikkat çekmiş. Çok ilginç buldum ben. Bir gelecek nesiller özel temsilcisi atanacağını ve bir Birleşmiş Milletler Gençlik Ofisi kurulacağını açıklamış. Dolayısıyla hani vurgulamasının bir sebebi küresel iklim grevi, bir sebebi de bu olsa gerek. Bu yüzyılın sonuna kadar 10,9 milyar kişinin doğmasının beklendiğini belirtmiş. Bu sebepten gelecek nesillerin kendi geleceklerini tasarlayabilmesi için böyle bir ofis kurulacağını açıklamış. Oldukça ilginç buldum ben böyle bir girişim olmasını. Bakalım nasıl bir dönemde bunlar yapılacak, yakın gelecekte mi olacak, daha uzun vadeli bir plan mı olacak, nasıl bir işletim mekanizması olacak, ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, hani onu sormak istiyorum. Çünkü böyle bir yapılanmada olabilecek bir dil üretmek değil, zaten başka dillere ihtiyacımız olduğu için gençler Greta da çağrısını yaptı, birazdan duyurusunu veririz, böyle bir greve gidiyorlar. Belki hani böyle bir özel temsilcilik mekanizması ya da gençlik ofisi mekanizması kurulursa orada daha farklı bir işleyişe ihtiyaç olacak. Yani nasıl bir yapılanma olur, ben açıkçası merak ettim.
Yani vallahi gençlik hareketinin, yani genç iklim hareketinin diyelim, talebi öyle gençlik ofisleri vesaire değil. İklim konusunda gerçekten adım atılması ve muhtemelen giderek radikalleşiyor olmalarından kaynaklı olarak böyle bir eğilime doğru yönelmiş Birleşmiş Milletler'de. Çünkü bu sefer çok radikal bir sloganla çıkıyorlar, biliyorsun. Uproot the system. Bu 24 Eylül'ün küresel sloganı, yani dünyayı, sistemi kökünden değiştir sloganı etrafında yapıyorlar. Bu tabi birazcık sistemin önde gelen isimleri açısından da sorun yaratıyordur diye düşünüyorum. Bir yandan sen de görmüşsündür, konuşmacılardan birisi Çin Başkanı Xi Jinping'ti. O da önemli açıklamalarda bulundu. Aslında her bir konuşmacı hemen hemen her konuda, Covid konusunda ve dış politika, dünya ekonomisi konusunda da sözler söyledi ama biz şimdilik İklim konusunda, iklim değişimi konusunda söylediklerine tabii ki odaklanıyoruz. En azından bu ilk yarım saatte, daha sonrasında belki diğer konulara da gireriz. Ama Çin bir sözde, bir vaatte bulundu. Bunu ilk kez yapıyor. Bundan sonra hiçbir kömür projesine finans destekleri vermeyeceklerini, dünyanın hiçbir yerine destek vermeyeceklerini duyurdu. Bu gerçekten önemli bir gelişme, eğer gerçekten tabii bu vaadin arkasında durursa Çin. Çünkü Japonya, Güney Kore ve Çin dünyanın en büyük kömür madenleri ve kömürlü termik santral projelerinin destekçisi konumunda dünyada. Daha önce Japonya ve Güney Kore bundan tamamen vazgeçeceklerini duyurmuştu. Çin bu konuda çok sessizdi. Şimdi onlar da böyle bir açıklamada bulunmuşlar. Önemli bir gelişme elbette.
Evet, bunun yanı sıra da Greta Thunberg'in Uproot System çağrısıyla çıkacak olan greve bir çağrısı oldu. Buna da yer verelim. Cuma günü yapılacak iklim grevi için evinden yaptığı, Stockholm'daki evinden yaptığı video konferans yayınında bugünün liderleri geleceği umursamadıklarını defalarca gösterdi sözlerini kullandı ve şöyle devam etmiş: biz gençleri dinlediklerini söylüyorlar ama belli ki dinlemiyorlar. Bunu şimdi bir kez daha kanıtladılar. Bu yüzden tekrar sokaklara döneceğiz demiş. Tekrar etmiş olalım. İstanbul'da da gerçekleşecek olan 24 Eylül toplanmasını Fridays for Future, gelecek için Cumalar hareketi, Türkiye hareketi organize ediyor. Aynı zamanda bunun yanı sıra da pek çok ülkede sokağa çıkacak gençler Uproot the System çağrısıyla Birleşmiş Milletler Zirvesi Genel Kurulu devam ederken.
Hem de 2 yıl önce bırakılan yerden aslında sokağa iniliyor. Yani pandemi koşullarında büyük kitlesel eylemler dünyanın birçok, şimdi ise tabii ki dünyanın aslında sınırlı zengin bölgesinde aşılamalar aslında yapılabilmiş durumda. Ama ona rağmen dünya çapında 1300 noktada iklim grevine gidilecekmiş. Bu da Fridays for Future'ın internet sitesinde, küresel hareketin internet sitesinde yer alıyor. Bir harita da var. Burada her bir noktayı da görmek mümkün. 1300 noktada iklim grevine gidecekler. Common Dreams'te bu konuda bir haber çıkmış. Şu vurguyu yapıyorlar. Evet, uproot the system, yani sistemi kökünden değiştir ana slogan. Ama kesişimsel iklim adaleti çerçevesi içerisinde bu eylemler gerçekleştiriliyormuş. Yani sadece iklim meselesine değil, bu nedenle sistem zaten kelimesini öne çıkarmışlar. Irkçılık ve küresel servet eşitsizliğine karşı da sokağa iniyoruz. Bunların her biri iklim adaleti meselesidir diyorlar ve kesişimsel iklim adaleti kavramını kullanıyor genç iklim aktivistleri bu konuda.
Evet, bu kesişimsellik meselesini zaten biz de programlarda sıkça dillendiriyoruz. Yani bütün bu imtiyaz tahakküm ağlarının birbirinden bağımsız, birbirini etkilemeyen, birbirinden farklı konumlanmış meseleler olmaması ve aslında adalet kavramı da bunların her birinin aynı iktidar mekanizması içinde işlediğini imliyor. Dolayısıyla bu gençlerin sistemi kökünden değiştir mottosuyla, sloganıyla ya da talebiyle diyelim greve çıkıyor olmaları da aslında tüm bu şeylerin ve hayatın örgütlendiği temelde bir değişime dair olan bir talep, aslında bir adalet talebi.
Benzer bir kesişimsellik konusunda ise yeni bir rapor çıktığını az evvel duyurmuştuk. LGBT artılar ve barış mücadelesi şeklinde. Bakalım onu da son yarım saatte raporun yazarlarıyla konuşma fırsatı bulacağız.
Evet, bugün bol konuklu bir gün geçireceğiz gerçekten. İlk konuğumuzu almadan önce de Validebağ savunmasının kısaca geçmişinden, şu anda 2 günden beri olanlardan da bahsederiz. Türkiye haberlerinden devam edeceksek belki de Kalamış Yat Limanı'na buradan geçebiliriz ya da ne dersin?
Olur tabii.
Kalamış Yat Limanı'nda bildiğiniz üzere bir özelleştirmeyle ilgili ihaleye çıkılmakta ve özellikle Kadıköylülerin bununla ilgili mücadeleleri devam ediyor. Çünkü Kalamış sahili özellikle şu anda Kadıköylülerin, pandemide hepimizin kamusal alanla, çevremizle, etrafımızla yaşadığımız yerde ilişkilenme pratiklerimiz değiştiği için burada kalmış olan son denizi seyredebilecekleri kamusal alan olarak vakit geçirebilecekleri alanında özelleştirilmesine karşı çıkıyorlar ve Kalamış Halkındır talebiyle bu alanda çeşitli şenlikler yapılıyor. Kamuoyu oluşturmak amacıyla nöbetler tutuluyor. Bu ihaleyle ilgili de Kadıköy Belediye Başkanı bir açıklama yapmış. Şerdi Dara Odabaşı Özelleştirme İdare Başkanlığı önünde bununla ilgili bir konuşma gerçekleştirmiş. Proje itirazlarını yenilemiş ve 50 binin üzerinde itiraz dilekçesi Kadıköylülerden vereceklerini kaydetmiş. Çünkü aslında bugün, aslında dün oluyor, biz bunu ertesi gün veriyoruz ama ihale için son başvuru günüydü. Biz çok kısaca yer verebildik ama yani biraz daha detaylı olarak aktarmak gerekirse bununla ilgili belediye başkanında Kadıköy'ün ciğerleri kesilecek, anıları silinecek. Biz bugün buraya dur demek için geldik. Büyük hatadan dönün demek için geldik. Kalamış sahilimize çökmeyin demiş. Burada özellikle Kalamış sahilinde bulunan dayanışmanın rant için değil, Kadıköylüler için buraya talip olduklarına da dikkat çekmiş. Çünkü buradaki ihaleye belediye de girerek buranın bir kamusal alan olarak kalması için de mücadele edeceklerini, bunun için bir projelendirme yapacaklarını kaydetmişlerdi. Bunun için toplanan da itiraz dilekçesini Özelleştirme İdare Başkanlığı'na verecekler, belediye başkanlığı eliyle diyeyim. Hem Validebağ'da hem Kalamış'ta, başka pek çok yerde daha bununla ilgili mücadeleler de devam ediyor. Dün örneğin yine barınamayanlar hareketinden bahsetmiştik. Parklarda nöbet tutan ve artan kiralara özellikle öğrencilerin karşılayamamasını dikkat çekmek amacıyla bu nöbetlerini gerçekleştiriyorlardı. Bunların yanı sıra da bu eylemlerin yapılabildiği, görünür olabildiği, yani bedensel olarak var olabildiği bu park gibi, yeşil alan gibi alanların aslında özelleştirilmesine karşı da mücadeleler devam ediyor diye ben konumuza bağlanmadan kısaca gündemi de aktarmak istedim.
Aslında bu bahsettiğin mücadelelerden ilginç bir sonuca doğru ilerleyeni var. Sonuç demeyeyim, daha doğrusu ilginç bir davaya doğru evrileni var. Amasra'dan geldi. 16 yıldır süren bir termik santral kurma çalışması var. Hattat Holding'in burada ve 16 yıldır süren bir mücadele var. Bartın'ın Amasra ilçesinde. İlginç bir şekilde şirket bir adım atmış ve kentin belediye meclisi ve CHP'li belediye başkanına ticari itibarının zedelendiğini ileri sürerek 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış. Bana söz verilmişti ve ben 1 kilo torba 1 kiloluk bile kömür çıkaramadım buradan demiş Hattat Holding. Dolayısıyla bir manevi tazminat davası açmış ticari itibarının zedelendiğini ileri sürerek. Bununla da yetinmemiş, belediye başkanını İçişleri Bakanlığı'na da şikayet etmiş. Nasıl?
Gerçekten çok ilginç ve bununla ilgili de şöyle bir belediye açıklama yapmış. 1 milyon Türk lirası talepli manevi tazminat davası açılmıştır. Söz konusu mesnetsiz, gerçeğe ve hukuka aykırı olarak ikame olunan davanın yanı sıra aynı holdingi yönetim kurulu başkanının hızını alamayarak Amasra Belediye Başkanımız Recai Çakır'ı aynı zamanda ilgili bakanlığa şikayet etmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz ifadesini kullanmış. Sosyal medya açıklamasında hani bu da oldukça absürt bir durum olmuş.
Kesinlikle. Hemen aklıma şu geldi. Şirketlerin bu şekilde uygulamalarına karşı doğrudan şirketleri hedef alan bir aktivizm türü de var. Gerçi şu anda bahsedeceğim mücadele biçimi biraz daha farklı. Greenwashing'e, şirketlerin greenwashing denilen yeşil badana diye çeviriliyor değil mi?
Yeşil badana, yeşile boyama ikisi de.
Evet, bu tarz uygulamalarına karşı ama eğlenceli ve aslında güzel de bir protesto biçimi. Bu Birleşik Krallık'ta yaşandı geçtiğimiz günlerde. Vice News'da yer almıştı. Barclays Bankası'nın reklamlarını hazırlamış aktivistler. Belki sen de görmüşsündür. 200 kadar billboard da reklam vermişler. Ama çok başarılı bir şekilde. Gerçekten sanki bankanın reklam vermiş olduğunu sanabilirsiniz. Çeşitli sloganları var. Örneğin Barclays imzasını koymuşlar. Altına da Fossil Banks demişler. Fossil banka diye yazmışlar. Siz bize fosil yakıtlara yatırım yapmayın dediniz. Biz ise dinlemedik diyerek böyle kömür termik santrallerine çıkan dumanların olduğu falan güzel de bir görsel. Aslında bayağı uğraşmışlar bu tarz girişimler evet. için. Ya da mesela bir tanesi çok çarpıcı, bu orman yangınlarına dikkat çekmişler. Bu da bir otobüs durağında duran bir pano. Deniyor ki orman yangınlarını durdurmak için planlarımız var. En altta tabii ki Barclays yazıyor. Hemen bir sonraki görselde orman yangınlarının ağaçların yanmakta olduğu bir fotoğraf. Altında ise önce hepsini keseceğiz diye yazmışlar ve bütün ağaçların kesildiği görüntüler var. Böyle bir hacking demişler hatta bu eylem tarzına. Yani 200 kadar panoda işte şirket sanki bu reklamları vermiş gibi davranmışlar. Bilmiyoruz, belki Amasra'daki şirket içinde benzer bir şey yapılabilir mi? Her ne kadar onların yaptıkları greenwashing'e girmiyor olsa da.
Evet, ama haberlerde ilk manşet slotunda kendilerine yer buldular. Yani böyle manevi tazminat davası açmak da bir yerde böyle bir görünürlük, farkındalık sağlıyor. İlgili bakanlığa şikayet ediyormuş olsalar dahi. Bu bahsettiğin çok ilginç. Şu anda ben de görsellere bakıyorum. Bir başkasında ilk su altındaki Premier Lig futbol ligi için çalışmalarımıza devam ediyoruz evet. diyor. Ve gerçekten suyun altında devam ediyorlar. Yani burada şey de bana çok ilginç geldi. Bu subversion dedikleri, aslında ona ait olanı kullanarak tersine çevirmek gibi farklı bir taktik burada kullanıyorlar. Oldukça etkileyici de görselleri, kullandıkları dil. Kendisini inceletiyor, baktırıyor yani. Bir yandan da böyle bir ani şok etkisi yaratan da bir taktikleri var. Evet.
Bir de bu deniz altında Premier Lig'in altında Barclays 2050 yazıyor. 2050 yani net sıfır hedefleri doğrultusunda ona gönderme yapmışlar. Yani hiçbir şey yapmayacağız, denizler yükselecek, biz de deniz altında Premier Lig yapacağız diye anlatılabilir herhalde.
Evet, bakalım yapılabilecek mi? Biz iklim haberlerini mümkün mertebe sunuyoruz, yer veriyoruz. Gerçekten yapılacak gibi duruyor 2050'de su altında bir Premier Lig.
Öyle duruyor.
Böyle devam edersek galiba.
Belki hatırlarsın Yaz olimpiyatları için başvurmuştu dünyaya, şeylere, olimpiyat
Evet.
ne o kuruluna başvurmuştu. Artık biz de karın olmadığı bir bölge olacağız yakın zamanda diye. Bir farkındalık yaratma çalışmasıydı o da, çok başarılıydı. Şimdi bu bölümün sonuna geldik ama hemen bir rapordan bahsedip öyle araya geçelim. Yeni uydu görüntülerine göre deniyor Guardian'daki haberde, yanan ormanların, yani bütün dünyada yanan ormanların geçtiğimiz ay çoğunlukla Kuzey Amerika ve Sibirya'da olmak üzere 1,3 gigaton karbondioksit saldığı tespit edilmiş. Ve bu bir rekormuş. Şimdiye kadar bir ay içerisinde gerçekleşen orman yangınları kaynaklı en yüksek karbon salımı deniyor. Bilim insanları yoğun bitki örtüsüne sahip alanların artık bir karbon yutağı olmaktan çok bir karbon salımı kaynağı haline gelmesinden endişe ettiklerini duyurmuşlar. Evet Yağmur, istersen hemen bir kısa araya gidelim. Ardından Validebağ korusundaki bu kısaca bahsedi şimdiye kadar kısaca bahsedebildiğimiz son gelişmeleri konuşmak üzere Remzi Çelik'le bir kısa röportaj yapalım.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete programını dinliyorsunuz. Saat 08.34 ve şimdi Validebağ savunmasından Remzi Çelik'le birlikteyiz. Bu geçtiğimiz günlerde özellikle Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ korusuna yönelik müdahalesini, ilginç müdahalesini, bunu hatta bunu nasıl tanımlayacağımı tam olarak bilmiyorum. Biz de şimdi Remzi Bey'e soracağız. Bunu konuşacağız ve oradaki yeniden başlayan nöbeti konuşacağız. Merhaba Remzi Bey.
Merhaba.
Merhaba, merhaba sevgili dostlar. Merhaba Açık Gazete.
Evet, pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam Üsküdar Belediyesi Validebağ korusuna hem kum hem de moloz galiba gelip döktü. Neden böyle bir şey yaptı? Biz pek anlayamadık. Size bir sorarak başlayalım. Üsküdar Belediyesi'nin derdi nedir?
Çok teşekkür ediyoruz. İlk önce Validebağ'daki canlıların ve oradaki direnen, 23 yıldır direnen arkadaşların adına sesimiz oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz ilk önce. Şöyle bir kısa özet geçersem, yani Validebağ Korusu birinci derece sit alanı olmasına rağmen konum itibariyle 23 yıldır iştah kabartan bir yer. Üsküdar Belediyesi bu arzusundan da iştahından da uzun süredir vazgeçmedi. Değişik projeler adı altında işte seçim propagandası, millet bahçesi, Hyde Park, ne diyelim, muhteşem projeler şeklinde, en sonunda da rehabilitasyon adı altında değişik zamanlarda bir koru atağı yapıyor. Aslında ilginç dediniz, güzel, hakikaten nasıl tanımlanacağı zor bir şey, dün olan şey. Orada 98 gündür, yani 20 senedir nöbet tutuluyor da 98 gündür sıcağa soğuğa demeden orada insanlar, yerel halk, buradaki savunucular da oradaki oturan insanlar 98 gündür nöbet tutuyor. 4-5 kapı var. O kapılardan giriş yapılacak koruya bir darp yapılacak, fiziki müdahale yapılacak korunun kendisine, yapısına, doğal yapısına diye endişelenerek bitmiş, tükenmiş bir güvensizlik ortamı içinde, belediyeye karşı olan güvensizlik ortamı içinde nöbet tutuluyor. Şimdi bu nöbetin tutulmasının haklı bir şeyi kanıtlandı. Dün sosyal medyada, medyada görüntüler, videolar çok açıkça gösterdi. Bakın, ilginç mi denirsin, denir, başka bir şey mi denir? Değerli yapımcılar, değerli doğa savunucuları, yani gecenin, sabahın 05'inde hazırlıkları yapıp 5.30'da koruya gitmenin, güvenlik kuvvetleriyle, zabıtayla, onlarca damperli kamyon ve kamyonetle, dozerle, bobketlerle koruya organize bir şekilde girmenin anlaşılabilir belediyecilikle, hizmetle, size oy versin vermesin seçmen ilişkisiyle, yani bu tükenmiş bir belediyecilik anlayışı. Yani girmek, oradaki bakın siz bizim sesimiz oluyorsunuz ama dün orada dozel sesleri vardı. Evet. Orada çığlıklar vardı. Yani doktorası olan mimar, mühendis olan kadınların çığlıkları vardı. Yani böyle bir hem doğaya zor kullanıyorsunuz hem de insanlara zor kullanıyorsunuz. Yani böyle bir anlayışı gerçekten korku filmi gibiydi. Yani dün ben de oradaydım, birçok arkadaşımız, dostumuz gibi. Yani sevgili Özdeş, bakın biz oradaki mücadeleye veren oldukça eğitimli insanlar, bunu bir azınlık olarak göstermeye çalışıyor. Oldukça eğitimli insanlar ekoloji, ekosistem tabanlı yönetim planı gibi böyle daha akademiyenin de bize destek olduğu ki oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, İPA ile yaptığımız validebay çalıştığı oldukça yüksek düzeyde bilimsel nitelik taşıyan çalışmaları yaparken
bu yakın zamanda hatta gerçekleştirdik.
Çok kısa evet. zamanda. Evet. Yani Ağustos'ta 5 Ağustos'ta yaptık. Evet. Şimdi bir belediyenin ekibini oradaki park ve bahçeler ekibini kadrosunu, zabıtasını sanki bir alanı işgal eder gibi revanşist bir yaklaşımla kapıları hesaplayarak yani kamyonetleri hesaplayarak bir plan yaparak gecenin 5'inde sabahın 5'inde oraya bir çıkartma yapar anlayışıyla gerçekten samimi söylüyorum iki kez yapıldı bu. Bir tanesi bir ay önce ot dedikleri bitkisel örtünün yaklaşık 50-60 tane motorlu, benzin motorlu çim biçme makinesiyle girip korunun ısı örtüsü, ben makine mühendisiyim, termodinamik okudum. Yani oradaki en az 5-6 derece ısıyı yok ettiniz o otları, ot dediğiniz bitkileri, bitki örtüsünü kaldırarak oradaki yüzlerce kirpinin videosuna alındı. Yüzlerce kaplumbağanın ot arayan. Yani bunlar ben şeyi anlayamıyorum. Yani bırakın uzman olmanızı, yani vicdanen böyle bir şeyi yaptığınız zaman güneş altında oradaki canlılar kalacaklar. Bakın Ağustos'un sıcağı ve kuru bir zemin yaratacaksınız, toprak yaratacaksınız. Bunu biyolog olmanıza gerek yok. Yani bitki uzmanı olmanıza gerek yok. O sezonda onu yaptığınız zaman korunun kurumasını, ağaçların zarar görmesini, oradaki canlıların da ekosistem dediğimiz, birbirlerinin arasında ilişkisi olan canlıların da evlerini yok ettiniz. Bir darp bu oldu. Fiziki şiddet uyguladı yani Üsküdar Belediyesi korunun doğasına.
Oradaki o gün de hemen mücadele başlamıştı zaten.
Efendim?
O zaman da hemen yeniden tabii, mücadeleye tabii. girilmişti.
Ondan sonra tabii biz de haber aldık. Geliyor Valdeman kuşları haber alıyorlar. Yani bunu gerçekten...
Ben de aslında onu soracaktım. Sabahın 5'inde evet. nasıl hemen toplanıp...
Valla yani orada çok gerçekten en önemlisi şey... Yani senelerdir mahalleliler birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerini güveniyorlar. Buranın korunması gerektiğine inanıyorlar. Bakın yani başı yani isminin başında Ağ yazan bir kişi... Yani şu anda üst üste inanın hukuk tarihine geçecek, bir belediyecilik tarihine geçecek suçlar işliyor. Yani 3 tane...
Dediğiniz avukat olduğunu kastediyor.
Valla ben o arası avukat mı çok anlamıyorum. Yani avukat olunca hukuk eğitimi alması lazım. Hukuk eğitimi alınca da bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Hele bir belediye başkanının, belediyeciliğin yani... metaforik bir şey söylemeye çalışıyorum ama yani gerçekten güven ilişkisinin bittiği bir noktadayız. Çünkü hukuk dinlenmiyor. 3 tane yürütmeyi durdurma kararı var. Kanik üzerinde yapılan ihale, usulsüz ihale, usulsüz demeyeyim de 80 bin metrekare rulo çim döşeyeceğim diyor. 176 tane direk dikeceğim diyor. Dün canlı yayına katıldı. Yani belediye başkanı o 25-30 dakikalık süre içinde ne kadar çok sayıda gerçeği çarpıtabilir, ben hayretle izledim. Diyor ki beton dikmeyeceğiz. Giden mimar arkadaşımıza diyor ki beton dikmeyecekse yani elektrik direği dikeceğiz. Bu havada mı duracak? Beton olmadan nasıl? Bir metrekare beton dökmeyeceğim diyor. Yani onların arasındaki kanallar. Yani tamamen Twitter'da mesela bakın moloz konusuna gelelim. Twitter'da başkanın Twitter'ı var. Oraya dökülen molozları kaldırıyoruz. Sanki biri hatta oradaki insanlar belki döktü. Biz de onu kaldırıyoruz gibi tweet atıyor.
Öyle mi gösterdiler?
Soruyoruz. Bakın konuşmacılar sordu. Üç tane şey var. Yürütme durdurmayı kararı var. Hukuk imzası var. Koruma kurulunun kararı var. Diyor ki orada ne yaparsan benden izin alacaksın. Bakacağım. Sana izin vereceğim. Bakın dün biz güvenlik güçlerine bu yürütmeyi durdurma kararlarını gösteriyoruz. Onların ellerinde hiçbir şey yok. Koruya şiddet uyguluyorlar. Damperli kamyonlar.
Bu arada onlar da sivil kıyafetliler değil mi?
Oradaki hareketli devletin, belediyenin memuru olduğunu söyleyen arkadaşımız inanın yani bırakın görevi yapmayı sürekli bir provokasyon içinde, sürekli bir yani bir konuşma tarzı, el sallaması bunların tümünü karşı tarafı tahrik edecek şekilde bir şey yaptı. Yani orada sivil mi, polis mi, zabıta mı açıkçası çok netleşmeyen bir şey var. Bakın bir önemli bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. Bir algı operasyonu da yapılıyor. Yani evet. Oradaki kayalar, taşlar gene 2009 tarihinde cross yarışması yapacağım diye Üsküdar Belediyesi tarafından döküldü. Yollar genişletildi, asfalt hazırlıkları yapıldı. Çünkü korudaki uzun vadeli düşünce koruyu değersizleştirip birinci derece vasfından, doğal sit alanı vasfından çıkartıp orayı ranta açmak. Bakın bu pelesenk oldu, böyle temcit pilavı gibi her dakika söylüyoruz. Ama karşı tarafta Üsküdar Belediyesi de bu rantı bu şekilde kullanmaktan vazgeçmiyor. Sürekli proje getiriyor. Diyoruz ki 500 otopark yapacaksın, 500 araçlı. Dünkü yayında diyor ki hayır öyle bir şey yoktu diyor. Kataloğunda var. Yani bunu nasıl olabilir? Susuyor mesela. Bu nedir diyorsunuz? Twitter'daki hesabınız nedir? Buna ne diyorsunuz? Değişen projeler var diyorsunuz. Yok diyor biz oraya bir şey yapmayacağız diyor. Dolayısıyla bir güven ilişkisi, büyük bir güven ilişkisi var.
Yani Ekrem Demsi Bey, evet. Özür dilerim Yağmur, var mı senin bir şeyin?
Evet, bir sorun var aslında. Böyle bir sürekli bir algı operasyonuyla bir belirsizlik var. Bir yandan böyle bir 3 tane karar var bununla ilgili. Burası bir doğa sit alanı ve evet, bunun için yeni bir aslında yasal süreç işleneceğine dair bir duyuru aynı zamanda yapıldı. Mücella Yapıcı hem Şehir Plancıları Odası hem Mimarlar Odası olarak yasal süreç başlatacaklarını bununla ilgili duyurmuş oldu. Bunu da ben sizlere sorabilir miyim? Nasıl bir yasal girişim olacak bununla ilgili? Bu son müdahalenin ardından.
Bakın bu yani suç işleniyor. Yani 3 tane karar var. Kanip süreci diyor ki yeni kanip yapılana kadar bir şey yapamazsın. Bakın bilirkişi raporları tamamen kendi doğallığı içinde, haklılığı içinde koruyu koruyacak şekilde çıktı. Yapamazsınız. Burada bir ekosistem var, doğal yaşam var, yaban hayatı var. Bunu yapamazsınız diye çıkıyor. O 100 sayfalık raporun içinden iki satırda belki teknik ormancılık diye bir kelime geçiyor. Onu cımbızla alıyor. Ben diyor bu işi diyor teknik ormancılık adı altında yapıyorum. Yani o kadar 100 sayfanın 99'u yok. O bir sayfanın da bir iki satırı var. Oradan teknik ormancılık diye bir kelimenin üzerinden gerçekten koruya dün ikinci şiddet en yakındaki zamanda ikinci şiddet darp yapıldı. Araçlarla mekanize, motorize ekiplerle. Dolayısıyla Yani şu anda o süreçler yeni kanip yapılamayana kadar Yağmur Hanım, yeni kanip olmayana kadar orada hiçbir inşai faaliyet, adam diyor ki inşai faaliyet yapmıyorum arkadaşlar, ya dozer girmiş, bakın asbest mi ne olduğu belli olmayan videoları görmüşsünüzdür yani. Evet. Malzemeyi getiriyor, döküyor, ondan sonra diyor ki ben yanlışlıkla hata yapmışım diyor, sonra diyor onu döktüler diyor, başkaları döktü diyor filan. Yani
bir tür tacizden aslında söz ediyoruz, bir yoklama bu, ne kadar oradaki mücadele diri değil vesaire, böyle bir gelgitli durum söz konusu anladığımız kadarıyla. Son olarak Remzi Bey, size yeniden başlatılan nöbetle ilgili sormak istiyordum. Aslında henüz 20 yıldır tabii sürüyor ama böyle bu tarz tacizlerin ardından bir anda katılım tabii her zaman artıyor, özellikle sosyal medyada ve basında da yer almasıyla birlikte. Şu anda da sanırım nöbet böyle yeniden hararetlenmiş durumda. Kısaca ondan da bahsedebilirseniz birkaç
dakika. Evet, yani nöbet gerçekten mahalle çok etkin bir şekilde birbirleriyle haberleşerek, ki biraz tatil dönemine denk geldi demeyeyim, seçildi zaten. Ona rağmen gerçekten büyük özveriyle 98. gündür 100. güne bekleriz sizleri. Lütfen çok gelin, olmazsa alandan yayın belki gerçekleştiririz. İnsanlar büyük bir dirençle 98 gündür şey yapıyorlar, direniyorlar. Bakın dün 5'te ciddi bir kalabalık vardı. Sabahın 5'i, bakın yani yaş ortalamasına da falan baktığınız zaman bu, yani ne bileyim, bir çok yüksek maaş verseniz belediyedeki gibi yapılacak bir iş değil, ama insanlar oradaki doğaya sahip çıkıyorlar. Bugün gene bakın gelirler gelmezler, ben yayına geldiğim için kapalı bir yere geldim. Sabahleyin bir tur attık kapılarda. İnanın yani bir sanki bir yerin işgali gibi, ona karşı savunma yapıyormuşuz gibi kapılar tutuluyor. Çünkü karşı taraf koruyacağına sürekli bir darp programı yapıyor. Sürekli bir taciz programı yapıyor. Ve geliyor da yapıyor da bunu. Ama bu mücadele 20 senedir devam ediyor. Bitmedi. Yani Üsküdar Belediyesi arkadaşlar, lütfen seçmenin sesini dinlesinler. O kendilerine oy veren vermeyen, hukukun sesini dinlesinler. Her şeyden önce oradaki doğal canlıları düşünsünler. Ekosistem tabanlı bir yönetim planı ya da koruma planı üzerine yoğunlaşsınlar. Bizim yani sağ olun fırsat verdiniz. Onlara ulaştıracağımız mesaj olarak bunları söylemek isterim.
Bu arada 98. gün dediğiniz 100. gün anladığım kadarıyla küresel iklim grevine de denk geliyor. Biz evet. Zaten Kadıköy'de olacağız. Biliyorsunuz Fridays for Future.
Evet, çok ironik bir şey olur o zaman yani.
Evet, Valide Bağ'dan da ses çıkarsa harika olur. Biz de hem böyle pazartesi bu haberi vermiş oluruz. Valide Bağ gönüllüleri de iklim değişimine karşı gençlerle birlikte ses çıkardı demiş oluruz. Kadıköy'de olacak gençlerin eylemleri de, 12'de başlayacak. Kalamış'ta başlayacaklar. Bu da evet. Güzel bir tesadüf bence, Kalamış'taki direnişin de olduğunu düşünecek olursak. Kalamış'ta piknikle başlayıp daha sonra Eminönü İskele'si önüne Kadıköy'deki basın açıklaması yapıp Gazhane'ye doğru yürüyüşe geçecekler.
Çok güzel, harika. Yani söylememe gerek yok ama genel bir yayında olduğum için söylemek isterim. Yani hakikaten Validebağ, Kalamış, bütün gezegen, tek evimiz var. O da gezegenimiz. Saldası, İkizderesi, Akbelen'i, yani bunlar hiç birbirinden kopuk şeyler değil. Yani neoliberal politikalar tüm dünyayı sarsıyor. Biz de yerelimizde, evimizin önünde, sokağımızın önünde, mahallemizde yerel mücadeleyi, çok değerli olan yerel mücadeleyi devam ettiren insanlarız. İyi ki varsınız. Sizler de sesimiz, gözümüz oluyorsunuz.
Çok teşekkür ederiz. İyi ki sizler varsınız. İyi ki mücadele edenler var. Biz de mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz. Validebağ savunmasından Remzi Çelik'le birlikteydik. Çok teşekkürler Remzi Bey. Görüşmek üzere.
Çok teşekkür ederim. Sevgili Özdeş, sevgili Yağmur. Yaşım gereği isimle hitap ediyorum.
Bey, tabii ki, tabii ki. Ne demek?
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sağ olun. Görüşürüz.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Evet, Validebağ savunmasındaki son durumu böylelikle konuşmuş olduk. Bir 5 dakika kadar daha vaktimiz var Yağmur. İstersen evet, dünya haberleriyle devam edelim. Sen ne düşünüyorsun?
Aslında geçmeden bununla ilgili bir haberi daha aktarmakta fayda var. Remzi Bey vurguladı, yalnız bu Validebağ'da olan bir durum değil, Kalamış'ta da oluyor, başka birçok yerde oluyor diye. Şimdi Beykoz Çayırı'ndan da bir haberi ben çok kısaca vermek istiyorum. Evet. Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü. Bu da 17 Eylül tarihli bir karar. İstanbul'da bildiğiniz üzere burası İstanbul'un belleğinde oldukça önemli bir yer. Beykoz Çayırı olarak biliniyor. Beykoz eski bir işçi semti aynı zamanda ve orada yapılan şenlikler, insanların sosyalleştiği, orada düğünler, sünnet törenleri yaptıkları, birlikte konserler izledikleri, açık hava gösterimleri yapılan bir yer. Oldukça hani belleği kuvvetli bir yer. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP oylarıyla Millet Bahçesi'ne çevrilecekmiş ve bu alana artık cami, mescit, büfe, geleneksel ürün satış yerleri ve idari tesisler yapılabilecekmiş. İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumu tartışmalarla birlikte devam ederken böyle de bir karar aldı. Şunu vurgulamakta fayda var ve takibini yapmakta fayda var. Bu değişiklikle alanın yoğunluğu %2'den %5'e çıkabiliyor. Yüksekliği 4,5'tan 6,5'a metreye çıkarılabiliyor. Dolayısıyla buradaki yapılaşmanın geleceği ne olacak Beykoz Çayırı'nda? Buradaki plan notlarına göre nasıl idari tesisler yapılabilecek? Bunu takip etmek gerekiyor. Çünkü zemin altı otopark gibi çeşitli başka türlü işletmeler, tesisler ya da teçhizatlar da konabilecek bu kararla birlikte. Bir de izin verirsen sevgili Özdeş, kendi Perşembe günümün de notunu ben burada aktaracağım. Çünkü Beykoz Çayırı ile birlikte Beykoz aynı zamanda emeğin tarihinde de önemli olan bir yer. Ben kendi Açık Mimarlık programımda da buna yer veriyorum bu Perşembe. Hani sabah dinleyicilerine kendi programıma da burada dikkatini çekmek istiyorum. Hani bunun da takibini yapmak önemli. Millet Bahçesi'ne çevrilecek ama zemin altı otoparklar, cami gibi yapılaşmanın önüne açılmasıyla ne olacak diye. Bunu da sevgili Remzi Çelik'i konuk aldıktan sonra dikkat çekmek için aktarmak istedim.
Çok iyi yaptın gerçekten. Hemen insanın aklına Naomi Klein'in kazandırdığı, bize kazandırdığı daha doğrusu kavram felaket kapitalizmi geliyor. Gerçekten her türlü fırsatı değerlendirmek için, bizler için olumsuz olan her türlü fırsatı değerlendirmek için vakit kaybetmiyor şirketler ve onlarla el ele olan hükümetler. Evet, özür dilerim, boğazımda takıldı bir yandan. Fark ediyorsunuzdur, hafif bir boğaz sorunu yaşıyorum. Dünya haberleri devam edelim demiştik. Bir başarısız darbe girişimi haberi var. Sudan'dan geldi, dün geldi bu haber. Biz BBC Türkçe'de görmüştük. Eski devlet başkanı Ömer El-Beşir'in destekçilerinin askeri darbe girişiminde bulunduğu ama başarısız oldukları söylendi. Bu Sudan hükümeti tarafından yapıldı. Bu arada eski devlet başkanı denmiş ama kendisi 30 yıl boyunca ülkeyi kanlı bir diktatörlükle yöneten Ömer El-Beşir, ki uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçlusu olmakla da Darfur'daki yaşananlardan, iç savaş sırasında yaşananlardan dolayı suçlanan birisiydi. Bir darbe girişimi olduğu söylenmiş. Sabah erken saatlerde birlikler, bazı askeri birlikler devlet radyosuna doğru yola çıkmışlar. Bu ilginç, artık hala radyoya el koyarak darbe yapılabiliyor olması, ama Sudan'da böyle yapmaya çalışmışlar. Başarısız olmuşlar. Şimdilik Sudan hükümetinin açıklamaları bu yönde. Afganistan'dan istersen biraz bahsedelim.
Evet, çünkü dünkü programda da günün sözü zaten Afganistan'dan gelmişti. Evet. Evet, özellikle burada Taliban yönetiminin kadın ve LGBT artı bireylere karşı politikasıyla ilgili haberlere yer vermiştik ve burada da vurgulamıştık özellikle hani bu yeni rejimin daha da kırılgan kıldığı topluluklarla ilgili açlık tehlikesi de şu anda baş göstermiş durumda Afganistan'da ve kimse yoksulları umursamıyor, eve ekmek götüremiyoruz diye sözlere yer vermiş BBC'deki haber. Şimdi yeni hayatın şekillenmesini bekleyen bir yer Kabil ve birçok şeyde yeni Taliban yönetiminde, yeni Taliban yönetiminin vereceği kararlara bağlı. Fakat ülkenin yaşadığı krizlerin en kritiklerinden bir tanesinde açlık tehlikesi olduğuna yer vermişler. Özellikle burada inşaat işçileriyle, işsizlerle yapılan kimi röportajlara yer vermişler ve burada eve ekmek götüremediklerini, hiç kimsenin yoksulları umursamadıklarını ve dışarıdan yardım geldiğinde iktidarın parayı yakınlarına verdiğini, yoksullara vermediğini belirtiyorlar. Burada bir inşaat işçisiyle yapılan söyleşide özellikle son 20 yılda para kazanan kimi kişiler olduğu halde, çok yüksek paralar kazanan kimilerinin de oldukça büyük bir yoksulluğa sürüklendiğine dikkat çekiyorlar. Çünkü gıda fiyatları çok hızlı bir biçimde artıyormuş.
Evet, aslında Taliban sadece bir aydır yönetimi devralmış durumunda. Fakat 20 yıldır işgal güçleriyle işbirliği içerisinde olan bir hükümet vardı ve boğazına kadar yolsuzluğa batmıştı. Senin de bahsettiğin röportajda işçiler bunu dile getirmişler. Sadece kendilerine gelen para bir avuç insana gidiyordu, bize gelmiyordu diye. Zaten Dünya Gıda Programı da Taliban öncesinde halkın %80'inin yeterli gıdaya sahip olmadığını söylemişti. Yine aynı haberde yer alıyor bu da. Fakat şimdi, yani bir ay içerisinde Taliban yönetimi başa geldikten sonra bu oran %80'den %93'e çıkmış neredeyse. Yani herkesi kapsar duruma gelmiş. Evet. Yeterli gıdaya sahip değillermiş. Dolayısıyla bir açlık kriziyle ülke karşı karşıya diye önemli bir uyarıda bulunuyorlar. Son bir haber daha verip istersen öyle kapatalım bu bölümü. Bu da yine mülteci bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Aslında dün de yer vermiştik. Meksika sınırında bir köprünün altında 10 bin kadar Haitili göçmenin Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye çalıştığını söylemiştik. Bu sayı dün 3 bin kadar daha artmış. 13 bini geçmiş. Ancak Amerika Birleşik Devletleri muhafızları, sınır muhafızları, atlı bir sınır muhafızları dizginleri, atlar üzerinde kullandıkları dizginleri kırbaç gibi kullanarak Haitili göçmenlere saldırmışlar. Gerçekten inanılmaz görüntülerdi bunlar. Hatta o kadar ki Fox News bu haberi veriyor. Bu görüntüleri paylaşmış ve orada kırbaçlayan, Haitili göçmenleri kırbaçlayan muhafızların hadi gidin defolun Meksika'ya geri dönün diye bağırdığı yer alıyordu. Buna karşı Alexandria Ocasio-Cortez ise, yani Demokrat Parti'nin en solunda yer alan temsilci, şöyle söylemiş: göçmenlik sistemimiz göçmenlere karşı zulmetmek ve onları canavarlaştırmak üzerine kurulu. Göç bir suç olmamalı. Bunun kriminalize edilmesi nispeten yeni bir icat ve ülkemizin üzerinde kara bir leke demiş.
Evet, kapkara bir leke. Son olarak şunu da ekleyelim. ABD bölgede sayıları 12 bini aşan Haitili'yi sınır dışı etmeye başladı. BM, ABD'nin bu faaliyetlerinden dolayı da endişeli olduğunu belirtti. BM, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dün böyle bir açıklama yayımlamış. Bunu da ekleyelim.
Buna rağmen İç Güvenlik Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Alejandro Mayorkas, şöyle bir vurdum duymaz bir açıklamada bulunmuş açıkçası. ABD'ye yasa dışı yollarla gelirseniz sınır dışı edilirsiniz. Yolculuğunuz başarılı olmaz. Kendi hayatınızı ve ailenizin hayatını tehlikeye atarsınız diye de oldukça gamsız bir açıklama yapmış. Peki şimdi burada bir ara verelim ve Cengiz Aktar'a geçelim.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Merhaba Cengiz Bey.
Günaydın.
Merhaba.
Merhabalar, günaydın. Merhaba. Evet, böyle bir teknik sorun yaşadık. Kusurumuza bakmayın. Biraz geciktik. Bugün ne konuşuyoruz?
Şimdi bu herkesin merak ettiği diyelim. Çünkü Türkiye'de bununla ilgili bir doğru dürüst bir haber çıkmadı. Bu dün birazcık bahsettiğimiz Turkey Tribunal denilen Türkiye Tribünali diye geçiyor. Türkiye Mahkemesi demek daha doğru. Bu hafta başında başladı. Pazartesi Cuma'ya kadar sürecek. Cenevre Intercontinental Hotel'de cereyan ediyor. Bu neyin nesidir? Bu Russell Mahkemesi vardı eskiden. Russell Tribunal dediğimiz, bu insan hakları savunucusu, Britanyalı, Nobel ödüllü hoca, aktivist, Russell'ın adını taşıyan Sartre'la beraber ilk başlattıkları 1966-67'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi. Vietnam'la alakalıydı bu.
Evet.
Yani devletlerin adaletinin yetersiz olduğuna vurgu yaparak bu adaletin başka türlü de sağlanması gerektiğini söyleyen bir yaklaşımdı bu. Ve tabii hiçbir bağlayıcılığı yoktu ama mesele bu insan haklarını savaş vasıtasıyla ihlal eden hükümetleri, devletleri farş etmekti tabii. Çok ses getirmişti o zamanlar. Tabii o zamanlar bu şimdiki gibi bu sosyal medya falan yoktur. Yani işte gazetelerin yazdığı, radyoların söylediği neyse, hatta televizyon bile yoktu doğru dürüst. 1966-67'den bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde haber bile olmamıştı bu mahkeme. Russell Sartre mahkemesi, yani Jean-Paul Sartre birlikte yapmışlardı bu işi. Akabinde bu Vietnam mahkemesinden sonra çok sonra tabii Irak Dünya Mahkemesi kurulmuştu. Belki hatırlarsınız onu, 2003 müdahalesi, yani işgali sonrasında 2004 yılında ve hatta son oturum İstanbul'da olmuştu 2005 evet. yılında. Bu yani bunları unutuyoruz tabii, 2005 ne ki, ben bir dün ya. Yani. Metis Yayınları'ndan çıkmış bir kitap vardır bununla ilgili. Irak Dünya Mahkemesi'nin son oturumu diye, Müge Sökmen'in editörlüğünde. Ondan sonra geçen 2018'de bu London School of Economics'te İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı olan Ayça Çubukçu'nun bir kitabı vardır bu konuyla ilgili, yani Irak Dünya Mahkemesi ile ilgili, For the Love of Humanity. Merak edenler açıp bakabilir, yani insanlık aşkına diye çevirebiliriz. Bu iki mahkemenin dışında daha meşhur bir üçüncü mahkeme daha var, gene Russell'ın adını taşıyan Filistin Mahkemesi. 2009'da kurulmuştu bu da. Filistin için Russell Mahkemesi. Şimdi geçen yıl benzer bir girişim başlatıldı. Nerede? Brüksel'de, yani Belçika'da başlatıldı. Türkiye Mahkemesi, yani Turkey Tribunal veya Türkiye Tribunal geçiyor ama işte Türkiye Mahkemesi demek lazım. Bu mahkemenin kurucusu Johan van de Lano. Bu çok önemli bir Belçikalı hukukçudur. Eski bakan aynı zamanda. Yani herhangi bir tarafa yakın olup olmaması tartışılacak tabii şimdi Türkiye'de ister istemez. Muhaliflerden bahsediyorum. Öyle değil. Yani hukukçu ve kuruluş metninde şu yazıyor. Türkiye'de insan hakları ihlalleri gittikçe artmaktadır. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler bunu çok keskin terimlerle onaylamıştır. Mesela Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin pek çok raporuna girdi bunlar. Yani yeni bir şey söylenmiyor burada. Diyor ki devamında, bu yüzden bir Türkiye Mahkemesi kurma girişiminde bulunduk. Mahkeme yasal olarak bağlayıcı bir organ değildir. Ancak mahkemenin hükmü yüksek ahlaki otoriteye sahip olacaktır. Hakimlerin tüm belgeleri, referansları ve hükmü modern dijital iletişim araçlarıyla tam şeffaf olarak yayınlanacaktır. Bu yolla uluslararası toplumu bu konuda, yani insan hakları ihlalleri konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak istiyoruz diyorlar. Çünkü sessiz kalmak temel insan haklarının en büyük düşmanıdır diye de bitiriyorlardı geçen sene. Bu geçen seneyle bu hafta arasında geçen zaman içerisinde tabii pek çok rapor hazırlandı. Türkiye'den ve Türkiye dışından hukukçular bu raporlara müdahil oldular. Bu raporları hazırladılar, yazdılar ve şimdi işte bu hafta Cenevre'de nihayet bu toplantı gerçekleşti. Aslında Haziran ayında yapılacaktı fakat ertelendi. Bunun kaynağı nereden geliyor diye soracak olanlar vardır. Crowdfunding yapıldı. 100 bin avro mertebesinde bir miktar toplandı ve o sayede bu otel kiralandı ve tercüme masrafları işte oradaki yani bir hafta boyunca orada katılımcıların masrafları bu şekilde karşılanıyor, öyle anlaşılıyor.
Katılımcılar dediğiniz onlar
demiştim. Soru mu vardı?
Evet, katılımcılar dediğiniz yani bu bir jüri önünde kendi yaşadıklarını anlatan galiba kişiler var değil mi? Bunlar hearing sanırım deniyor.
Yok, hukukçular öyle var mi? Evet tanıklıklar var, evet. Yani YouTube'da yayınlanıyor. Yani merak eden gidip bakabilir. İşte dün yani sabah ve öğleden sonra oturumları olmak üzere pazartesi salı oturumları YouTube'da duruyor. Bugün de işte oturum bir saat sonra başlayacaktır Cenevre'de. İzlenebilir. Dediğim gibi katılımcılar başlarına gelenleri anlatıyorlar yani. Ve hikayeler tahmin edebileceğiniz gibi tanıklıklar diyelim. Tepki çeşici değil. Şimdi devam edeyim. Kimler var bu mahkemede diye merak edenler olacaktır. Baroness Türkens var. Çok önemli bir Belçikalı hukukçudur. Ahim eski başkan yardımcısıydı. Güney Afrikalı bir hukukçu var. Van der Westhuizen. Bu Anayasa Mahkemesi kökenli. Güney Afrika Anayasa Mahkemesi kökenli. Bir Arnavutluklu bir hukukçu var. Ledi Bianco, önemli bir hukukçu bu. Venedik Komisyonu üyesi aynı zamanda. John Pace var. Avustralyalı bir hukukçu. Pek çok uluslararası görevde bulunmuş bir uzman. Ve tabii raportörler var. Şimdi onları tek tek saymak mümkün değil ama aralarında bir tanesinin adını etmek gerekiyor. Luca Perelli diye bir İtalyan hukukçu var. Ve Türkiye'deki ihlallerle ilgili Haziran ayında çok kapsamlı bir rapor yayınlamıştı. Bunun özelliği şu, niye Luca Perelli'den bahsediyorum? Eskiden bu, hatırlayacaksınız, Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporları vardı. Hala var ama eskisi gibi artık haber olmuyor. Yani Avrupa Birliği'ne hazırlık çalışmalarını yıllık olarak değerlendiren ilerleme raporları vardı. Luca Perelli bu raporların hukukla ilgili bölümlerini yazardı eskiden. Şimdi heyhat yani. Şimdi Türkiye Mahkemesi için özel raporlar yazıyor. Yani nereden nereye gelindi. Mahkemeyle ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Bir tane bilgi vereyim. Bu yani pek çok şey konuşuldu tabii ama oradaki raportörlerin bir tanesinin çok çarpıcı bir verisi vardı. Onu onunla bitireyim. Son 10 yılda diyor 1.732.767 Türkiye vatandaşı kamuya karşı kendilerini işlerinden men ettikleri nedeniyle dava açtı diyor. Yani bu KHK'lılar ağırlıklı olarak tabii. Yalnız rakam tabii tüyler ürpertici. Yani 1.732.767 vatandaş. Evet, dediğim gibi bunun dışında merak edenler, yani ne konuşulduğunu merak edenler YouTube'dan izleyebilir tabii. Durum budur bu mahkemeyle ilgili.
Evet, başka bir konumuz vardır herhalde.
Başka bir konumuz vardı tabii. Bir de şu var, bu meseleyle alakalı olarak dün 21 Eylül Türkiye'de idrak edilemedi tabii.
Evet.
Çünkü Türkiye'de evet, bir tek Türkiye'de idrak edilemedi.
Bir de Kıbrıs.
Dünyada.
Efendim? Bir de Kıbrıs.
Bir de Kıbrıs'ta, ama artık Kıbrıs'ın o kadar çok başka işi var ki onun aklımlarına bile gelmemiştir herhalde. Evet, uluslararası barış günüydü dün, 21 Eylül resmi. Türkiye'ninki ise özel, o Türkiye'ye özel, o da 1 Eylül'deydi malum. Türkiye'de bir şey yapılamadı, bilmiyorum Özdeş hanımefendi siz duydunuz mu?
Yani aslında bir miting yapılmaya çalışıldı. İzin çıkmadı HDP'nin çağrısıyla, ama öyle küçük basın açıklamalar olabildi.
Evet. Şimdi diğer konu bu sıcak tabii. Bu, onun için onu ondan bahsetmek gerekiyor. Bu Cumhurbaşkanı New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılıyor. Türkiye'de bu sadece ağırlıklı olarak diyelim New York'taki Türk Evi diye adlandırılan gökdelenin açılışı ile haber oldu, gündem oldu. Fakat orada bir takım görüşmeler yapılıyor tabii. Bu Birleşmiş Milletler'in muhtaz, her yıl bu zamanda yapılan genel kurulunun işlevlerinden biridir. Yani oradaki devlet ve hükümet başkanları diğerlerini görür. Böyle bir adet var. Sadece devlet ve hükümet başkanları değil, bakanlar da tabii muadilleriyle görüşür. Biden Erdoğan görüşmesi olacak deniyor. Ne kadar sürer belli değil tabii. Biden orada herhalde 75-100'e yakın şeyle devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek. Ama dün Blinken Çavuşoğlu'yla görüştü. Yani State Department'ın başı, Dışişleri Bakanı Blinken'la Çavuşoğlu görüştüler. Orada önemli bir gelişme var. Bu 14 Haziran'da NATO zirvesi münasebetiyle ilk defa Biden ve Erdoğan görüşmüşlerdi biliyorsunuz. Ve orada yani ilk görüşmeydi, yani seçildikten bu yana 6 ay sonra epey bir konuşulmuştu, tartışılmıştı. Ondan önce tabii ilişkiler gayet soğuktu. Blinken mesela Senato'daki bu yani bulunduğu pozisyona seçilmeden önce Senato'daki hearinglerde, yani ne diyelim adına, öyle bir adet olmadığı için Türkiye'de Senato'daki bu işin ehli olup olmadığını tartan görüşmelerde Türkiye'ye sözüm ona müttefik demişti, hatırlayacaksınız. Dünkü konuşmanın tutanağında ise önemli bir NATO müttefikimiz diyor. Yani, ve hiçbir başka atıf yok Türkiye'de olup bitenlerle alakalı. Afganistan konuşmuşlar uzun uzun, ne konuştular bilmiyorum. Pek Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye açısından konuşulacak pek bir şey yok. Yani o havaalanı işletmeciliği de herhalde suya düştü ve bu arada tabii Afganistan'da beklenen bir gelişme oldu. IŞİD, DAEŞ veya Türkiye'deki resmi adıyla DEAŞ Taliban'a saldırdı Celalabad'da ve epey bir zarar verdi. Yani orada daha sahne yeni açılıyor. Yani IŞİD ve El-Kaide bir tarafta, Taliban öbür tarafta, ülke bir yerlere doğru gidiyor ve pek bir haberde yansımıyor tabii. Tenşir'de ne oluyor falanlar hiçbir şey belli değil. Ama iltica tam başından olduğu gibi karayoluyla aynen devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri bağlamında bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı bu. Bir de tabii Erdoğan'ın yani Paris İklim Anlaşması'nı imzalamamış olan ülkenin Cumhurbaşkanı olarak orada konuşmasında, yani Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu iklim meselesinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çektiğini de bir kenara not edelim.
Böyle bir tabii şey anlaşmayı vardı. Paris anlaşmasını onaylayacağız dedi.
Bu arada biz yayındayken Kuzu Ongeç'i Çevre ve Şehircilik Bakanı kurum bir açıklama yaptı Twitter'ından ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Paris İklim Anlaşması'nı Ekim ayında meclis onayına sunuyoruz diye bir duyuru yaptı. Hayırlı uğurlu olsun demiş tweetinin sonunda da.
Evet, şimdi yalnız orada şöyle bir gelişme daha var. bunlar tam başından beri yani bu işte Paris ve bugüne kadar yapılan bütün COP'larda daima sözel olarak Türkiye'nin gelişmiş ülke muamelesi görmemesi ve gelişmekte olan, dolayısıyla iklim değişikliği konularında kendisine bütün gelişmekte olan ülkeler gibi müsamaha gösterilmesi, belli bir tolerans gösterilmesini talep ediyorlardı. Bunu şimdi
ve hatta maddi yardım
çevirdiler. Ve yani hem biz farklı daha gelişiyoruz biz yani. Bu bize pahalıya mal olacaktır. Dolayısıyla bir kompansasyon, yani bize bizi görün, parasal anlamda söylüyorum.
Evet.
Yani o iklim fonlarından bizi de yararlandırın diye bunu yazılı hale getirdiler. Yani meselenin ne olduğunu aslında bu iklim Paris Anlaşması'nın imzalanmasının ardındaki temel gerekçe, temel hesap veya kurnazlık kanaatince bu. Yani çünkü bir ülke, sen Paris Anlaşması'nı da imzalamamışsın, bu iklim değişikliği konusunda kurulan fonlardan pay istiyorsun. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Dolayısıyla onu görmüşler ki artık bıçak kemiğe dayandı, zaten 5 ülke mi kaldı, 6 ülke mi kaldı, 4 tanesi zaten failed state. Yani ha var ha yok bir devletler. Dolayısıyla imzanı verelim de belki oradan iki kuruş gelir diye bir hesap yapılmış olabilir. Not edeyim yani.
Peki programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz Cengiz Bey. Her hafta olduğu gibi bir şarkımız var sizin için seçtiğimiz.
Evet, bu hafta ben misafir olduğum için ben aslında seçmiş oldum, hediye ettim. Marianne Faithfull'dan Broken English isimli parça, kırık dökük bir İngilizce diye de çevirebiliriz aslında. Bu göçmen politikalarından son dönemde de kapsamış olduk son günlerde. Neler diyor şarkının sözlerinde diye bakarsanız, ne için ölüyorsunuz, bu benim gerçekliğim değil. Ne için savaşıyorsunuz, bu benim güvenliğim değil diyor. Son konuştuklarımızın üzerine de aslında anlamlı olmuş.
Evet, bu bir gelişme daha var onunla ilgili. Son parçaya geçmeden önce bu Mevlüt Çavuşoğlu geçenlerde Filippo Grandi'yi gördü. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri mültecilerden sorumlu. Ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşü için uluslararası toplumdan artık iyi destek alıyoruz diye de bir demeci var. Fakat Mülteciler Yüksek Komiserliği öyle bir şey yok. Türkiye'de yalnızca Suriye'de yalnızca siyasi bir çözüm insanların geri dönmesine izin verir. Mültecilerin güvenli ve onurlu koşullarda gönüllü olarak geri dönme hakkına sahip olmaları gerekir dedi, çıktı işin içinde. Evet.
Peki Cengiz Bey, o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim.
İyi günler. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete burası. Şimdi iki önemli konuğumuz var. Demos'tan dün çıkan, yayınlanan, daha doğrusu Dünya Barış Günü'nde yayınlanan Kesişen Yollardan Daralan Alanlara, Türkiye'de Kadın ve LGBTİ artı örgütlerinin barış mücadelesi raporunun yazarlarından Güley Bor ve Güneş Daşlı bizimdeler. Gerçi raporda bir yazar daha var. Nisan Alıcı da kaleme alanlar arasındaydı. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Evet.
Ellerinize sağlık. Demos, Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği'nin yeni raporu. Başka araştırmalarınız da var. Kısaca derneğinizden ve sizden bahsedebilir misiniz? Kaleme aldığınız rapora geçmeden önce.
Tabii. Demos 2015 yılında Ankara merkezli olarak kuruldu. Bilgi üretimini ortaklaştırmak isteyen sosyal bilimciler tarafından. O günden bugüne işte özellikle toplumsal cinsiyet ve barış ekseninde çeşitli araştırmalarımız oldu. Halen işte toplumsal hafıza, çatışma dönüşümü, geçiş dönemi adaleti, barış ve uzlaşma alanlarında podcastler, yayınlar, analizler aracılığıyla bilgi üretimine devam ediyoruz. Buradan biz de podcastimizin de reklamını geçmiş olalım. Demos'tan Sesler'de de bu raporlarımızı benzer içeriklerde de yine içerikler üretiyoruz.
Evet, internet sitenizde de bu rapora erişilebilir, raporun erişilebilir olduğunu söyleyelim. Dinleyicilerimiz bir yandan raporu da inceleyebilirler. Bu son çalışmanızda Türkiye'de kadın ve LGBTİ artı örgütlerinin barış mücadelesi raporu. Anlamlı bir günde konuğumuz oldunuz. Biz de ilk yarıda Özdeş'le birlikte özellikle kesişimsel iklim adaleti mücadelesinin öneminden bahsediyorduk. Burada da barış mücadelesi, savaşa karşı, antimilitarist mücadeleyle kadın ve LGBTİ artı örgütlerin nasıl kesişimsel bir adalet talebiyle mücadele ettiğinin aslında altını çiziyorsunuz diye ben çok kısa bir giriş yapmış olayım. Ve bu barış mücadelesinde yer alan 9 kişiyle görüştüğünüz bir araştırma olduğunun da altını çizmiş olayım. 30 Ocak 25 Mart 2021 tarihleri arasında görüşmüşsünüz. Oldukça taze bir araştırma. Dolayısıyla Türkiye gündeminin ve barış mücadelelerinin güncel durumuyla ilgili de bir araştırma olduğunu söylemiş olayım. Çok kısaca kimler bu 9 görüştüğünüz görüşmeci, onları söyleyeyim ve sözü sizlere bırakalım. Barış İçin Kadın Girişimi, Hevi Hak Eşitlik Varoluş İçin LGBTİ Artı Derneği, Kaos GL Derneği, Kes Kes Sor Ahmet LGBTİ Artı Oluşumu, LGBTİ Barış Girişimi ve Tevgere Jinan Azat'tan, yani TJA'dan bir veya birden fazlasında örgütlenme deneyimine sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerin sonuçlarını raporlaştırıyor araştırmanız diyeyim. 2013-2015 çözüm sürecini özellikle merkeze aldığınızı ve bu sürece yönelik çalışma yürütmüş kadın ve LGBTİ artı örgütleri dahil ettiğinizi de ben söylemiş olayım. Şimdi buradan belki biraz bu kesişimsellik ve barış talebi üzerinden nasıl bir yaklaşım burada kurduğunuzu ya da hangi motivasyonlarla, nasıl niyetlerle yola çıktığınızı ben belki hani araştırmanın kavramsal çerçevesini daha dinleyicilerin anlaması için sorabilirim sizlere.
Evet, belki ben burada söz alabilirim. Yani şöyle, belki o yöntemden bahsettiniz zaten. Bir, hani pandemi koşullarında yürüttük biz bunu. Dolayısıyla online yürüttük. Kısaca oraya dair bilgi verirsem. Ve derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdik. Burada yani dediğiniz gibi Türkiye'de barış umudunun en yüksek olduğu bir döneme baktık ve aslında oradaki deneyimleri birazcık böyle ortaya çıkarmak istedik. Özellikle kadın ve LGBT örgütlerinin ve oradaki barış ve toplumsal cinsiyet ilişkisini anlamaya çalıştık. Onlardan bir tanesi tam da bu örgütlerin barış anlayışlarıydı. Yani barışı nasıl tarifliyorlar, nasıl anlıyorlar, nasıl bir anlam ifade ediyorlar ve orada kesişimsellik önemli bir terim, bir önemli bir bakış açısı olarak öne çıktı. Çünkü işte raporda daha detaylandırdığımız bir şekilde bir görüştüğümüz örgütler barış mevzusunu hem demokrasi hem de eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi, patriarkaya karşı mücadele gibi farklı alanlardaki mücadelenin bir ilişkisi çerçevesinde aslında anlıyorlar. Bu biraz daha aslında kapsamlı ve daha nasıl diyeyim, komplike bir barış anlayışları olduğunu gösteriyor. Bu buradan aslında şey kullanmıştık biz, hani barış çalışmalarında kullandığımız bu hani negatif barışla sınırlandırılamayan, işte pozitif barışı işaret eden, yani şiddetin durduğu ama aynı zamanda demokratik, daha eşit ilişkilerin de kurulabileceği bir barış tarifinden kabaca bahsedilebilir. Belki Gülay bu konuda bir şey bu noktada bir şey eklemek ister mi?
Evet, aslında bu, yani barış sadece silahların susması değil, bundan çok daha fazlası meselesi. Yani şiddetin sürekli olduğu, işte sözde hani barış denilen ve işte çatışma dönemlerinde özellikle toplumsal cinsiyet temelli şiddetin örneğin devam ettiği, bunun bir farkındalığıyla, bunun ön kabulüyle aslında bir barış mücadelesi olduğunu görüyoruz ve bu yüzden de Güneş'in dediği gibi barış mücadelesi çok daha geniş bir şeye aslında dönüşüyor. Aynı zamanda bir demokrasi eşitlik mücadelesine dönüşüyor. Tabii şiddetin sürekliliğinin bir yandan bölgede, yani Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede özgül bir görünümü de var. Yani ablukalarda bir başka bir şiddet görüyoruz. O halden bugüne örneğin Kürt kadın hareketine olan saldırılarda başka bir şiddet görüyoruz. Veya İpek Er, biliyorsunuz Musa Orhan'a cinsel saldırıda bulunarak intihar sürüklediği İpek Er meselesi. Bunların her biri aslında bu şiddetin sürekliliğinin Kürt bölgesinde nasıl yaşandığını bize gösteren örnekler. Ve o yüzden de bölgedeki barış mücadelesi zaten tek bir döneme veya biçime indirgenemiyor. Çok daha uzun soluklu, çok daha kapsamlı. Bir yandan bunun çatışma bölgesinde doğrudan olmayan, belki batıdakiler için de şöyle bir görünümü var. Çatışma bölgesinde yükselen milliyetçi, militarist ortam batıda da bir etki gösteriyor ve orada da aslında patriarkayı derinleştiriyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor. O yüzden buradan hareketle aslında çatışma bölgesinde doğrudan yaşamayan katılımcılar da barış mücadelesinin öznesi olarak kendilerini konumlandırdıklarını ifade ettiler. Yani işte milliyetçilik, cinsiyetçilik, ırkçılık, sisetör seksizm gibi bu sistemlerin birbirini besliyor ve yeniden üretiyor olduğu ön kabulüyle çatışmadan doğrudan etkilenmeyen katılımcılar da barış mücadelesinin öznesi haline geldi. Bu da işte o kesişimsel aslında anlayışı ortaya koyan bir şey.
Evet, özellikle özne olmanın özgün bir politik hat olduğu da sizin görüşmecilerinizin özellikle belirttiği bir durum ki bu zaten kadın ve LGBT artı mücadelesine son derece içkin, varoluşundan beri kavramlar zaten kişisel olan politiktir diyelim buradan dinleyicilere de. Buradan biraz metodolojinizi ben sormak istiyorum. 9 kurum kuruluştan politik örgütlenme mücadelesi olan kişi veya kişilerle görüşmenizi yürüttünüz. Nasıl bir metodoloji kullandınız?
Yani ben biraz girdim aslında, onu birazcık daha detaylandırabilirim. Güney de belki eklemek isterse. Yani şöyle, dediğim gibi pandemi koşullarında yürüttük biz bunu ve hani işte 3 araştırmacı olarak yürüttük. Bir kişi, yani ben işte Almanya'daydım, diğer arkadaşımız da başka bir ülkedeydi. Yani 3 ayrı ülkede farklı coğrafyalardan kişilerle görüştük gibi olabilir. Ama bu bir yandan eksiklikleriyle birlikte bir avantaj da oldu. Yürütebilmemizi sağladı esasında. Dolayısıyla aslında bir online saha yürüttük o anlamda. Fiziksel bir saha değildi diyebiliriz. Burada özellikle hani örgütleri seçerken raporda detaylandırdık. Şeyi çok yani şunu esas aldık esasında. Bir tabii ki masa başı çalışması da yürüttük. Çözüm süreci dediğimiz 2013-2015 yılları arasında bu kadar keskin bir dönem olarak bakmıyoruz. Biz raporumuzun da bir aslında bulgusuydu bu. Ama o dönemde o döneme odaklanmış hangi kadın ve LGBT örgütleri var, nasıl çalışmalar yapmış, oradan hareketli aslında bu örgütlere birazcık da karar verdik görüşme için. Ve burada amacımız hani bütün bu barış mücadelesi yürüten kadın ve LGBT örgütlerini taramaktan ziyade esasında bir barış ümidinin olduğu zaman ya da kısmen de olsa bir şiddetin, çatışmanın azaldığı yani negatif bir barışın olabilme ihtimalinin olduğu bir dönemde bu mücadele nasıl şekilleniyor? Barış ve toplumsal cinsiyet ekseninde nasıl şekilleniyor? Ne gibi imkanlar açıyor? Yani bence bu önemli bir, bizim için yöntemde önemli bir durumdu. O zaman ne oldu? Nasıl bir destek oldu? En azından bir fiziksel şiddetin bir sürede olsa olmaması. Sonrasında zaten çatışmaya dönüldü. Peki sonrasında nasıl değişti? Bu örgütlerin hepsi nasıl etkilendi? Bu çerçevede aslında belirledik örgütleri. Temsilcilerle görüşmedik. Yani bunun da iki gerekçesi vardı. Hem biz görüştüğümüz aktivistlerin kendi görüşlerini, kendi deneyimlerini, örgüt içerisindeki deneyimlerini dinlemek istiyorduk. Hem de bazı örgütlenmeler çok, nasıl diyeyim, bir toplumsal hareket gibi çok esnek, merkezi yapısı olmadan örgütleniyorlar. Dolayısıyla temsilcilik üzerinden hareket etmiyorlar. Yani hani Barış İçin Kadın Girişimi mesela böyle bir örgüt. Hani kurulduğundan beri bu esneklikle aslında ve bu esneklikten dolayı da zaman zaman oldukça kapsayıcı hale gelebilmiş bir örgüt diyebiliriz. Buna dikkat ettik görüşmecilerimizden. Görüşmecilerimizi anonimleştirdik ama raporumuzda hani onlardan nasıl bahsedeceğimizi onlara sorduk. Yani işte aktivist, işte feminist ya da çeşitli tanımlamaları görebilirsiniz. Görüştüğümüz bir nasıl diyeyim, barış aktivisti kadın cezaevindeydi. Dolayısıyla onunla yazılı olarak, mektuplaşarak görüşlerini alabildik. Bunu da belki eklemek gerekebilir. Yani kabaca sanırım yönteme dair söyleyebileceğimiz kısımlar bu şekilde.
Ben bir soru sorabilir miyim?
Lütfen.
Bahsettiğiniz rapor şimdi 2013-2015 hem çözüm süreci hem de aslında tesadüf değil, silahların susması ile birlikte Türkiye'nin batısında büyük bir özgürlük mücadelesinin yükseldiği bir dönem oldu. Yani Gezi süreci yaşandı. Raporunuzda buna da yer veriyorsunuz ve aynı zamanda gene tesadüf olmasa gerek bu sürecin hemen ardından en fazla sayıda LGBT aday, milletvekili seçimlerinde aday çıkaran parti yine Kürt Hareketi'nin, Kürt Özgürlük Hareketi'nin siyasi kanadıydı. Bunlar arasında muhtemelen bu bir tesadüf olmasa gerek demek lazım. Biraz işin bu yönünden de söz edebilir miyiz? Raporunuzda çünkü Gezi'den de bahsediyorsunuz. Gezi mücadelesinden direnişte.
Evet, yani şöyle söyleyeyim, biz aslında araştırmamızda Gezi'yi sormadık. Ama bu sormadan dediğiniz gibi tam da o döneme denk gelmiş önemli bir batıdaki direniş olduğu için Gezi direnişi çıktı kendiliğinden zaten. Yani evet. Hani biz o barış faaliyetleri mücadelesini sorarken oradaki özgün nokta sanırım bir yani bir şöyle bir şey analizde bulunduk aslında biz. Yani Gezi'nin zaten bu çok yazılıp çizildi. Tam da çatışmasızlığın oldu. Birazcık böyle bir alanın açıldığı bir zamana denk gelmesi çok tesadüf değildi tabii ki. Gezi'nin de aslında bir etkisi oldu. Çünkü bir farklı grupların etkileşime geçirebileceği bir politik alan yarattı. Yani bizim araştırmamızda da bulgular buydu. Görüşmecilerimiz de bunun altını çizdi. Nasıl bir alan? Bir özellikle LGBT örgütlenmeleri açısından bir alan açıyor orada. İşte bu LGBT bloğu kuruluyor o dönemde. Farklı örgütlerin o dönemde çoğalmasını sağlıyor. İşte örneğin batıdaki pek çok kadın için Kürtçe kurslarına gittiği, Kürtçe öğrenmek istediği bir döneme denk gelmeye başlıyor. Yani belki Kürtlerin, Türklerin de özellikle gençler arasında daha temas ettiği bir nasıl diyeyim, zamanın yoğunlaştığı bir dönem olduğu için Gezi direnişi böyle bir etki yaratıyor gerçekten ve Gezi direnişi bütün bu tartışmaların odağında önemli bir nokta oluyor. Özellikle de kadın ve LGBT örgütleri açısından söylediğimizde, yani görüştüğümüz feminist kadınlar da aslında Gezi'nin önemli bir alan açtığı, politik bir alan açtığından bahsetmişti. Bu örgütlenmelerini de aslında etkilemiş, genişlemelerini, farklı insanlara dokunmalarına birazcık da etki yarattığını söyleyebilirim.
Evet, çok güzel. Bu Gezi'nin özellikle Gezi dili, bu iktidarın şiddetin diline, yöntemlerine, araçlarına karşı kendi dilini, kendi yöntemlerini kullanması da özellikle feminist ve queer bakış açılarından çok şahane, verimli bir literatür oluşturdu. Buradan aslında ben biraz bu örgütlerin, örgütlenmelerin, barış talebinin stratejilere ya da iktidarın stratejilerine karşıki taktiklerine buradan geçmek istiyorum. Bu iktidarın yöntemlerine, şiddetin yöntemlerine karşı barış dilinin, barış talebinin kendi feminist, kendi queer taktikleri bu örgütlenmelerde nasıl sizce öne çıkıyor? Yani anlatılarda neler öne çıktı buna dair diye de ben merak edip sormak isterim size.
Ben şeyden belki hani giriş yapabilirim. Güleğin ekleyecekleri olabilir burada. Yani bir şeyi hani pek çok örgütle görüştük ama iki örgüt tabii ki önemli çıkıyor. Özellikle de hani bu taktikler, ittifaklar kısmında. Birincisi Barış İçin Kadın Girişimi, diğeri de LGBT Barış Girişimi tabii ki. Bu örgütlerin öne çıkmasının bir sebebi bunlar çok esnek, yatay, hiçbir hani hiyerarşisi, yani bir dernek statüsü olmayan, bir kampanya ve bir talep üzerine hızlıca bir araya gelebilen örgütler olduğu için öne çıkıyor esasında. Dolayısıyla da hani farklı kesimlere de temas edebilmiş. Oralarda tabii ki böyle değişik farklı taktikler geliştirilmiş. Bence bu önemli. Şöyle bir fark vardı genel olarak baktığımızda. Mesela LGBT örgütleri için sokak aktivizmi daha öne çıkıyor. Yani onlar böyle bir müzakere sürecine dahil olalım, resmi süreçleri zorlayalımdan ziyade hani barış toplumsallaştırma dediğimiz, yani sokakta olalım, standlar kuralım, Nevroz'a gidelim kısmına odaklanmışlar. Şaşırtıcı da değil çünkü LGBT hareketi de tam gerçekten sokak hareketi, yani çok dinamik aktivizm içeren bir hareket. Ama mesela şeye baktığımız zaman, işte feminist kadınlar için baktığımızda mesela barış noktaları gibi çok yaratıcı bir eylem geliştirmişler. Bence bu önemli, yani Türkiye'deki barış hareketinin de bence barışı nasıl dillendirmeliyiz, nasıl söyleme dökmeliyiz dediğimizde, yöntemleri düşündüğümüzde öğreneceği şeyler var hakikaten kadın ve feministlerden. Çünkü barış noktası dediği şeyler bir bez parçası, yuvarlak, işte sokağa gidiyorlar, koyuyorlar ve etrafında işte gelen geçenlerin oturduğu zaman bir barış eylemine katılabiliyorlar. Yani bir barış talebinde bulunmayı bu kadar basitleştirebilmek, kitleleştirmek için çok yaratıcı bir yöntem gerçekten. O bezin etrafında o mahalleden geçen bir kadın olarak oturmuş olman zaten savaşa hayır demenin bir yöntemi haline geliyor. Oldukça yaratıcı bir yöntem diyebilirim.
Evet, Güley Bor'un ekleyecekleri olabilir demiştiniz. Belki buradan sözü ona da verebiliriz bu taktikler meselesiyle ilgili neler eklemek ister diye.
Tabii, aslında Güneş bahsetti biraz LGBT barış girişiminden. Gerçekten önemli bir örgütlenme örneği olduğunu düşündük LGBT barış girişiminin. Ağustos 2015'te kuruldu öncelikle. Yani çözüm sürecinin resmi bitiş tarihinin ardından kurulmuş ve ne zamanki şiddet daha yakıcı bir şekilde gündemimize girdi, o zaman harekete geçtik. Çözüm sürecinde barış mücadelesine yeteri kadar katkı sağlayamadığımız için öz eleştiri vererek yola devam etmemiz gerekiyor diyerek kurulan bir örgütlenme. Bunun oldukça dikkate değer olduğunu düşündük ve oldukça, yani çeşitli toplumsal gruplardan, siyasi partilerden, örgütlenme deneyimlerinden gelen insanları da kapsayabilmiş bir platform olduğunu görüyoruz LGBT barış girişiminin. Ve iki taraftan aslında bir önemli bir rolü var. Bir taraftan LGBT artıları barış mücadelesini örgütleme gibi bir isteği var aslında. Barış talebinin LGBT artıların daha yüksek sesle dile getirmesi. Diğer taraftan da barış mücadelesiyle, daha geniş barış mücadelesiyle aslında LGBT artılarının da mücadelesini bir araya getirebilmek, onları temas ettirebilmek gibi iki yerden örgütlendiğini, iki yerden böyle bir amaç edindiğini görüyoruz ve bu, ya yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bir taraftan tabii ki barış mücadelesi de toplumun genelinde
olan ön yargıları, dinamikleri, bazen ayrımcılığı barındırabilen bir yer ve LGBT artı örgütlerinden katılımcıların dile getirdiği önemli bir şey de bazen barış mücadelesinde özne olarak tanınmaları için makbul lubunya ya da makul lubunya yani neyse işte yani bunun yani siz heteroseksist bir yerden aslında yeterince işte makbul değilsin, yeterince makul değilsin gibi bir şeye aslında böyle bir eleştirileri var yani. Bazen böyle bir beklentisi oluyor bizden barış mücadelesinin. Olduğumuz gibi yer alamıyoruz barış mücadelesinde diye. Ama bir yandan o dönemin bunları tartışmak için de yani özellikle mesela yine Gezi zamanıyla denk geldiği dönemlerin bunları tartışmaya da alan açtığı görülüyor. Yani bu da çok ilginç. Tabii ki her tartışma sona erememiş, her tartışma nihayete eremedi. Devam eden birçok mesele de var burada ama bu dönemin bu tartışmaları açmış olması da oldukça kıymetli.
Evet, bununla bir sonuna saklayacağım. Evet, Özdeş sen sor.
Ufak bir şeyle araya gireyim. Gezi direnişi sırasında bir onur yürüyüşü gerçekleşmişti. Ben de orada yer alanlardan bir tanesiydim. Ve muhteşem bir barış şölenine dönmüştü. Gerçekten orada atılan sloganları hatırlıyorum. Yani henüz barış süreci vardı ama yer yer çatışmalar da yaşanıyordu. Ve Lice'de bir kalekol yapımına karşı İşte protesto eden bir genç, bir Kürt genci öldürülmüştü. Ve bu onur yürüyüşünün, 2013'teki onur yürüyüşünün sloganı her yer Lice, her yer direniş şeklinde muazzam bir barış sloganıydı. Ve sanırım en büyük, öyle değil mi, bir onur yürüyüşüydü 2013'teki.
Evet.
En kalabalıklardan biri diyebiliriz. Ve evet gerçekten de öyle yani 21. Onur Yürüyüşü basın açıklaması Medeni Yıldırım'ın öldürüldüğünü ifade ederek polis şiddetinden söz ederek barış talebini vurguluyor. Güneş sanırım sen de bir şey ekleyecektin.
Evet yani şeyi hani genel olarak belki şunu söylemek gerekebilir yani. Kadın ve LGBT örgütleri için kendi yürüttükleri zaten yıllardır bir mücadele ve birikim var. Ve yani bence hani nasıl diyeyim, biricikleri ve şahanelikleri şey oluyor sanırım. Yani bir barış ümidinin olabildiği anda bütün enerjilerini oraya aktarabiliyorlar. Hatta başka deneyimleri de aktarabildikleri için çok zengin bir repertuar çıkıyor. Yani bir baskı dönemi vesaire olduğu zamana göre hemen hızlıca değişebiliyor. Sanırım o hızlı değişme biraz o kendi hareketlerinden aldığı güçle ilgili. Yani bunu Kürt kadın hareketi içerisinde de görüyoruz esasında. Mesela çok toplumsal cinsiyet açısından nasıl diyeyim sınıfta kalabilecek bir süreç yaşadık aslında biz çözüm sürecinde. Bunu da konuşmak lazım. Ama mesela İlk heyete hemen bir kadının dahil olmasının aslında şeyi zaten Kürt kadın hareketinin hali hazırdaki mücadelesiydi. Yani HDP zaten toplumsal cinsiyet ve kadının siyasete katılımında güçlüydü. Orada bir mücadele vermişti. Çözüm masası konuşuldu ama hemen o bakış açılarını, o birikimlerini yansıtabildiler. O refleksin biraz hızlı olması önceki mücadeleye çok ilişkili oluyor. Biz Kolombiya'da da bunu birazcık görmüştük. Bu anlamda hani çok farklı deneyimler ama toplumsal hareketlerden bakmanın böyle bir benzerliği olduğunu söyleyebilirim son söz olarak.
Evet, sizin söylediğinizi de belki son söz ve yorumlarınızı da içerecek şekilde şunu ben sorabilirim. Buradaki ittifaklar meselesi, girişte de bahsettik. Sevgili Deniz Kandiyoti'yi analım burada. O özellikle son dönemki konuşmalarında bunu çok vurgulamakta. Daha fazla, daha geniş ittifaklar kurmalıyız var olan şiddete, yakıcılığa karşı diye. Son olarak hani ben bu çatışmaya, otoriterliğe, şiddete karşı LGBT artı ve kadın mücadelesinin barış talebindeki ittifaklara bir belki de olumlayıcı ve cesaret verici, umutlu bir yerde bitirmek adına buradaki bulgularınızı son olarak sormak istiyorum.
Ya aslında evet gayet olumlu bir şekilde bitirdik biz de araştırmayı. O yüzden yani, umutlu bulgular paylaşabiliriz burada. Yani herkes şunu da tabii ki hemfikir. Yani içinden geçtiğimiz dönem herkesin adeta bir hayatta kalma mücadelesine zorlandığı, buraya sıkıştırıldığı bir dönem ama bu bir de Covid'le birlikte de zorlaşıyor. Yani temas alanlarımız azalıyor, sokaktaki varlığımız belki kısıtlanıyor. Ama bunların yani herhangi bir muhtemel bir tık nasıl diyeyim, bir rahatlama döneminde, bir tık daha en azından baskıların azaldığı bir dönemde bu mücadelenin tüm gücüyle yeniden başlayacağı, bu ittifakların tekrar kurulacağı konusunda bütün katılımcılar aslında fikir birliğindeydi. Bunu duymak bizi de oldukça umutlandırdı. Belki bu süreçte en önemli mesele yan yana gelemememiz. Yani eskiden işte bir katılımcı da bunu ifade ediyor. Eskiden bütün örgütler aynı sokaktaydık ya da en azından gidiyorduk işte mesela bölgeyi ziyarete gidiyorduk. Günlerce orada vakit geçiriyorduk birlikte. Artık bu temas alanları oldukça azalmış durumda. Bunların, yani bunun üzerine düşünmek, belki bu Covid'le de beraber nasıl tekrar bir araya gelebiliriz güvenli alanlarda, bu konuları nasıl yüz yüze konuşabiliriz, belki bunları düşünmek bize biraz daha umut verebilir.
Evet, verimli ev ödevleri çıktı aslında bu rapordan herkes için diyelim. Evet, gerçekten bu fiziksel mekanların ayağımızın altından kaydığı geçen bir yılda nasıl yeni direniş alanları, yolları, patikaları açabiliriz? Böyle de bir aslında sorusu olmuş oldu raporunuzun diyelim. Daha fazlasını okumak isteyen dinleyicileri de dilerseniz internet sitenizden bu rapora erişebileceğinizi söyleyerek internet sitenize yönlendirmiş olalım. demos.org.tr adresinden buradaki rapora erişebilirsiniz diyelim. Sevgili Özdeş, eklemek istediğin var mı? Sorun başka? Ben buradan çekiliyorum.
Teşekkür ederim. Evet, kesişen yollardan daralan alanlara. Türkiye'de kadın ve LGBTİ artı örgütlerinin barış mücadelesi raporuydu. Güley Bor, araştırmacılar ve yazarlar Güley Bor ve Güneş Daşlı'yla birlikteydik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için ve tebrik ederiz. Bence bizce daha doğrusu çok önemli bir rapor. İyi de bir günde, 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde de yayınlanmış oldu. Belki de en çok ihtiyacımız olan şey şu anda yeniden barışın gündeme gelme ihtimali. Çok teşekkürler tekrar.
Çok teşekkürler.
Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Kolay gelsin.
Hoşçakalın. Açık Gazete. Evet, Nick Cave'i Bad Seeds'ten dinledik parçayı. The Weeping Song, daha uzun bir parça, bir kısmını dinlemiş olduk. Çünkü bugün Nick Cave'in doğum günü, radyo dalgalarıyla iyi ki doğdun diyoruz kendisine. Gerçek ismi Nicholas Edward Cave, 22 Eylül 1957 doğumlu ve rock grubu Nick Cave and the Bad Seeds'in solisti olarak bildiğimiz Avustralyalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, yazar, senarist, besteci ve ara sıra da film oyuncusu kendisi. Rock müziğin karanlık prensi olarak anılan birisi. Müziği genellikle duygusal yoğunluklu, çok çeşitli etkiler, ölüm, din, aşk, şiddet gibi çeşitli kavramlarla birlikte karakterize edilir. Bugün de kendisinin doğum günü. 25. İstanbul Jazz Festivali'nde şahane bir konserini izlemiştik. Aynı zamanda da güzel haberlerle aslında bu doğum gününü duyuruyoruz Nick Cave and the Bad Seeds'in. Kendisinden yeni bir parça geldi. Earthlings isimli bir parça. 5 gün önce yayımlandı. B-Sides and the Rarities isimli bir koleksiyon. Yeni albümde kapıdaymış. Yani bu arşiv kazısından birinci daha gelecek diye duyurmuş olalım. Mutlu yıllar. Böylece biz de Nick Cave'e sevgi selam göndermiş olduk radyo dalgaları üzerinden. Türkiye haberleriyle devam edeceğiz. Çünkü oldukça konuk aldığımız için de Açık Gazete'de bugün Özdeş Özbay ile birlikte tüm haberleri kapsamaya pek vaktimiz olmadı diyeyim. Neler vardı ajandamızda diye ben buradan sevgili Özdeş'e sözü vereyim.
Öncelikle bir kez daha Kirli Çıkı programına el koymuş olduk. Yağmur'un da bahsettiği gibi özellikle Türkiye haberlerine yer veremediğimiz için ve çok da önemli haberler var. Biraz sonra duyacaksınız zaten. Ama Kirli Çıkı programının destekçisi Müge Erdem'e de çok teşekkür ederek bu bölüme de başlayabiliriz. Öncelikle Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan müthiş önemli bir rapor geldi. Hak savunucularının anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin keyfi bir biçimde kısıtlandığını, özellikle Cumhurbaşkanı'na hakaret ile haksız yere suçlandığını kaydediyor bu rapor. 6 ay içerisinde, yani raporda araştırmanın yapıldığı 6 ay içerisinde 1098 hak savunucusu gözaltına alınmış. Bunların 33'ü tutuklanmış. Hızlıca bir bakıyorum. Evet, bu az evvel biraz LGBT ve savaş ve barış, daha doğrusu mücadelesinden söz etmiştik. Yine bu raporda da yer alıyor. Böyle bir ilişki var. Şöyle deniyor. 19 il ve 3 ilçede toplam 729 günlük, bir ilçede ise süresiz eylem ve etkinlik yasakları getirildi deniyor. 1 Mart 2021 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 6 aylık bir dönemde geçen yıl ve bu süre zarfında 23'ü kadın ve LGBTİ artı hakları, 21'i sendikal haklar ve 11'i çevre hakları konulu olmak üzere 124 eylem ve etkinliğe müdahale edilmiş kolluk kuvvetleri ve valilikler tarafından. 119 kadın ve LGBTİ artı hakları savunucusu, 14 de çevre hakları savunucusu olmak üzere toplam 1098 hak savunucusu bu eylemlerde gözaltına alınmış diye bir rapor vardı. Bunu Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi, bu arada bir kez daha hatırlatalım, bu raporu derlemiş. İstersen buradan Anayasa Mahkemesi'nin 15 Temmuz gözaltı ile ilgili çok önemli bir kararı var. T24'te Gökçer Tahincioğlu yazmıştı. Kısaca ondan bahsedelim mi Yağmur?
Olur. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddiaları konusundaki konuyla ilgili bir karara imza atıyor Anayasa Mahkemesi. Daha önce Antalya'da gözaltına alınan ve işkence nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyat olmak zorunda kalan öğretmenin şikayeti üzerine başlatılmış. Bu soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış ve bunun hak ihlali oluşturduğuna karar vermiş Anayasa Mahkemesi. Bu kararda kötü muamele yasağı mutlak bir yasak olup ulusun varlığını tehdit eden genel bir tehlike durumunda bile askıya alınamamaktadır. Terör ve örgütlü suçlarla mücadele gibi en zor koşullarda bile kötü muamele kesin olarak yasaklanmıştır denilmiş. Anayasa Mahkemesi savcılığın adli tıp raporuna rağmen polisin merdivenden düştü tespitini esas alarak takipsizlik vermesini ihlal nedeni saymış. Anayasa Mahkemesi kararına göre de soruşturma yeniden başlatılacakmış ve bu öğretmene 40 bin lira tazminat ödenecekmiş. Bunu tekrar duyurmak, hatırlatmak gerekirse de 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınan öğretmen Eyüp Birinci'nin başvurusu üzerine verilmiş Anayasa Mahkemesi'nin 2. bölümü tarafından bu karar, oy birliğiyle bu arada verilmiş. Birinci adına da avukatlar Münip Ermiş ve Hasan Elban bu başvuru yapmış. Bu karara göre de Birinci'nin eşi gözaltı sırasında savcılığa başvurarak eşinden haber alamadığını, sağlıklı halde emniyete götürülen eşinin hastaneye kaldırıldığını duyduğunu belirtmiş. Böylece şikayetçi olmuş. Ancak daha sonra Birinci'nin eşi, kızı, kayınpederi, eşinin kardeşleri de gözaltına alınmış. Birinci de tutuklandıktan sonra suç duyurusunda bulunmuş. Tutanakta merdivenden düştü diyor. Gözaltındayken de 5 kez doktor muayenesinden geçirilmiş. Vücudundaki darp izlerine rağmen darp ve cebir izi yoktur raporu verilmiş. Sonra ancak 2 muayene daha yapıldıktan sonra doktorlar Birinci'nin vücudundaki işkence izlerini tespit etmiş ve hastaneye sevkine karar vermişler. Günlerce yoğun bakımda kalmış ameliyat alındıktan sonra Birinci. Sonrasında hayata dönmüş. Dolayısıyla önemli bir karar. Ulus tehlikede bile olsa işkence yapılamaz demiş
evet. Bu kararda. Tam olarak bu cümleler geçiyor Anayasa Mahkemesi'nin kararında. Bu gerçekten önemli bir vurgu diyelim. Bir yandan Türkiye'deki özgürlükler konusunda da raporlar açıklanmaya başlanıyor. Daha doğrusu devam ediyor gelmeye. En son Freedom House'un özgürlük evi mi diyelim, bir kuruluşun, Amerikalı bir sivil toplum kuruluşunun araştırması bu. Aslında bu sadece Türkiye'ye özgü değil ama Deutsche Welle'de yer alan haberde Türkiye kısmına tabii odaklanılmış. İnsan Hakları Kuruluşu Freedom House'un 2021 internette özgürlük raporuna göre deniyor haberde. Türkiye internette özgür değil. Raporda 34 puan alan Türkiye özgür olmayan ülkeler arasında yer almış. Dünya genelinde 59. sırada yer alıyormuş. Avrupa'da internet satın alınabilmede en düşük puana sahip ülke olmaya devam ediyor Türkiye deniyor. Evet, yani bir yandan aslında şöyle mi yorumlamamız lazım? Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 6 ay içerisinde 1098 hak savunucusunu sokakta gözaltına, yani herhangi bir yerde basın açıklaması yapmaya çalıştığınızda dahi müdahaleye uğradığınız haberinin ardından Freedom House internette dahi özgür değilsiniz demiş Türkiyelilere.
Evet, bu raporun şöyle ilginç bir detayı da var sevgili Özdeş, onu da ekleyelim. Türkiye'nin tüm bu rapordaki kriterlerin belli puanlamaları var bu raporda. Türkiye içerikleri sınırlama kriterinde puan olarak 6 üzerinden 1 almış. Yeni engellenen internet siteleri arasında Türkiye'nin askeri operasyonlar, Kürtçe haberler ve hükümet eleştirileri hakkındaki içerikleri en yüksek yayınlananlar arasında yer almış. Yeni engellenen bazı dijital haber kaynakları terör propagandası yapmakla suçlanıyor diye de raporda belirtilmiş. Bunu da eklemiş olalım, yani Türkiye'nin içerikleri sınırlama puanının 6 üzerinden 1 olduğunu.
Aynı zamanda online gazeteciler, yorumcular ve diğer kullanıcılar otosansür uyguluyor mu başlığında da Türkiye yine bir puan almış. Yani gazeteciler ve hatta kullanıcılar dahi otosansür uyguluyormuş. Kendilerini en basit sosyal medya hesaplarından dahi ifade edemiyorlar.
Evet, yeni internet kullanımıyla ilgili kararlar da, yargı paketleri de yoldayken de uygun manidar bir zamanlamada çıkmış aslında Freedom House'un bu raporu. 2021'de internette özgürlük raporu, böylece Türkiye'nin de nasıl bir durumda olduğunu daha net bir biçimde görmüş olduk buradaki detaylar üzerinden.
Evet, biraz evvel Anayasa Mahkemesi'nin 15 Temmuz gözaltıları için verdiği kritik işkence kararından söz etmiştik. Hiçbir koşulda ulus tehlikede olsa bile işkence kabul edilemez denmişti. Bir ilginç haber daha, bir önemli daha doğrusu karar daha var. Artı Gerçek'te dün akşam saatlerinde görmüştük. HDP'li milletvekili Çağlar Demirel'in tahliyesine karar verilmiş. Kendisi 7 yıl 6 aydır içerideydi, hapisteydi. KCK ana davasından yargılanıyordu. Ve en son mahkeme tarafından tahliye kararı verilmiş.
Evet.
Eklemek istediğim şey var mıydı?
Hayır. Senin sıradaki haberine geçebiliriz.
Biraz hızlandım, fark etmişsindir sen de. Çok çok gerçekten haberimiz var. Sadece Türkiye'ye Özgüven haberleri şu geride önümüzdeki 10 dakika içerisinde sığdırmaya çalışıyoruz ama gerçekten bakalım yetiştirebilecek miyiz? Şimdi bundan birkaç hafta önce çok tehlikeli bir gelişmeye yaşamıştık. Hatırlanacağı üzere Konya'da bir katliam gerçekleşmişti. Bir Kürt aileye yönelik katliam gerçekleşmişti. Bunun öncesinde de zaman zaman Kürt mevsimlik işçilere yönelik ırkçı saldırılara yer veriyorduk. Bir tanesi daha maalesef dün Düzce'de gerçekleşmiş. Fındık toplayan Kürt işçilere ırkçı saldırı haberi var. Gazete Duvar'ın haberiydi bu. Bu işçilerle de bir röportaj yapılmış. Mardin'den Düzce'nin Akçakoca ilçesine fındık toplamaya giden Kürt işçiler dün akşam ırkçı saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı deniyor. Bu haberde saldırıya uğrayan işçiler aslında iki kere telefonla polisi arayıp durumu aktardıklarını söylüyorlar. Fakat polislerin olay çıkmadan gelemeyiz dediğini belirtiyor bu işçilerden bir tanesi. Polise o zaman cenazemizi almaya gelirsiniz yanıtı verdiğini söylemişler gazete Duvar'a verdikleri röportajda. Ayrıntılı olarak olayları da anlatıyorlar. İlginç bir durum var. Polis hastane girişimizi de sildirdi deniyor örneğin. Yani hastaneye götürülüyorlar. Elime cam girmişti. Orada darp raporu almak istedik ancak polisler buna engel oldu diye yine gazete Duvar'daki röportajda bu şekilde anlatıyorlar. İfade işlemleri bittikten sonra ise memleketlerine dönmek için şu anda eşyalarımızı topluyoruz diye belirtmek durumunda kalmışlar. Şimdi nasıl devam edelim dersin? Şöyle bir aslında önemli rapor daha vardı. Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi Avukat Çelik'ten geldi böyle bir araştırma. Türkiye'nin Suriye sınırında 10 yılda 502 kişinin kolluk güçleri tarafından öldürüldüğü açıklandı Avukat Çelik tarafından. Öldürülenlerin 67'sinin kadın, 94'ünün ise çocuk olduğu söylendi. Bu gerçekten çok çarpıcı bir haber. Yani Suriye sınırında biz sık sık yer vermeye çalışıyoruz aslında. Ciddi hak ihlalleri yaşandığına dair Türkiye'ye girmeye başaran mülteciler, göçmenler aslında üzerlerine ateş açıldıklarını zaman zaman iddia ediyorlardı. Ama çok fazla haberlerde yer almıyor. Ne kadar şiddet yaşandığına dair. İlk kez galiba yani en azından benim görebildiğim kadarıyla böyle bir açıklama yapılmış durumda. Suriye'den Türkiye'ye gelenlere bu 10 yıl içerisinde ateş açıldığı ve 502 kişinin öldüğü haberi vardı. Çok çarpıcı bir haber gerçekten bu da.
Evet, bugün bir de mümkün mertebe verilerle, çeşitli raporlarla ilgili bir de program yaptık. Buradan belki DİSK-ARIN raporunu araştırmasına da geçebiliriz diye düşünüyorum.
Tabii.
Bu rapora göre DİSK Araştırma Merkezi, DİSK-AR, Avrupa'da yüksek öğrenimde öğrenci harçlıkları ve destek sistemleri başlıklı bir raporda bu belirtilmiş. Dün biz de Barınamayanlar Hareketi'ne yer vermiştik. Özellikle Türkiye'de yaşanan şu anda yüksek kira artış sebebiyle öğrencilerin barınma sorunu çekmesine dikkat çekmek için parklarda sabahlamakta Barınamayanlar Hareketi. Dün de bir açıklama yaparak çözüm üretilene kadar sokaklardayız diyerek parkta sabahlamışlardı. Aynı zamanda gece içinde Kocaeli'de, İzmir'de, İstanbul'da Bakırköy'de 3 yere çağrı yapmışlardı. Polis ekipleriyle birlikte her gece nöbetleri, 3. gecelerini tamamladılar. Devam ediyor ve öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekiyorlar artan kiralarla birlikte. Bununla beraber biz de pazartesi günü yine bundan bahsetmiştik. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yapılan açıklamalarda öğrencilerin son dönemdeki burs ücretlerinin artışına dikkat çekilmişti. Aslında rapor biraz da bununla ilgili verileri paylaşmış. Avrupa'da yüksek öğrenimde öğrenci harçlıkları ve destek sistemleri. Bu araştırma raporuna göre Avrupa'da üniversite öğrencilerine en az mali destek veren ülkeler arasındaymış Türkiye. Şimdi Türkiye'de 650 TL şu anda öğrencilere destek veriliyor ve bu Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük öğrenci destekleri arasındaymış. Başka kim var Türkiye ile birlikte bu listede derseniz? Bulgaristan, Makedonya, Macaristan, Estonya ve Portekiz. Bu verileri biraz daha yakından inceleyecek de olursak en yüksek öğrenci destekleri Almanya'da, Avusturya'da, Danimarka'da, İsviçre'de. Bizde 650 TL. Bu en yüksek olanlarda ne kadar üniversite öğrencilerine verilen destek diye sorarsanız da 5000 euro bedelindeymiş öğrencilere verilen buradaki destek. Tabii ki döviz kuru farkında burada dikkate almak gerekir ama bunu dikkate aldığımızda ortaya çıkan fark o kadar korkunç ki belki de hiç dikkate alıp onunla çarpmamak daha iyidir diye ben düşünüyorum.
Tabii bu 5000 euro destek alenen elden verilen kredi ya da para anlamına gelmiyor. İşte ücretsiz yurtlar, çeşitli ücretsiz eğitim vesaire gibi destekleri de muhtemelen kapsıyor. Çünkü 5000 euro böyle öğrencilere destek verilmediğini biliyorum. Hayatımın bir kısmında yurt dışında yaşamış biri olarak. Türkiye'nin bu 650 lira desteği ise sanırım zaten doğrudan kredi desteği olsa gerek.
Ya kredi, ya herkese, karşılıksız burs olarak, evet.
O da herkese zaten verilen bir destek değil.
Evet, zaten barınamayanların dikkat çektiği, bu hareketin dikkat çektiği konulardan bir tanesi de oydu. Bununla ilgili de son yaptıkları açıklamada bütün kamuoyuna acil çağrımızdır diyerek taleplerini devam ettiğini, uyuyamayan binlerce genç olduğunu belirtmişler ve siz de uyumayın, parklara dağılalım, geniş gökyüzü altında yurdun hamamında buluşalım demişler. Çünkü gündüz amfide, gece parkta yaşayacağız ve ancak böyle kazanacağız. Barınma en temel hakkımızdır, alacağız demişler son yayınladıkları açıklamalarda.
Evet, artık sonlarına doğru geliyoruz herhalde programın da. İstersen son bir haberle bitirelim. O da Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan bir mesaj vardı. Aslında kısa iki tweetten oluşan mesaj, avukatları aracılığıyla gönderiyor tabii bu mesajları. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde HDP meşru muhatap açıklamasında bulunmuştu. Ardından HDP'li Sezai Temelli ise çözümün adresi İmralı'da diye bir yanıt vermişti ve böyle bir tartışma başlamıştı. Tabii iktidar ve çevresindeki gruplar da şiddetli bir şekilde eleştirmeye başlamışlardı CHP bu açıklama sonrasında. Edirne cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ise kendi sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla bir paylaşım yapmış. Şöyle söylüyor kendisi, benim bildiğim HDP Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyor. Bir sonraki tweetinde ise tabii ki HDP Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz demiş. Aynı zamanda HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da daha sonra bir açıklamada bulunmuştu bu tartışmalar üzerine. Çözümün adresi meclistir, hiçbir aktör de göz ardı edilemez diyerek bir açıklamada bulunmuş.
Evet.
Evet, galiba büyük oranda yetiştirdik haberleri.
Evet, hızlı hızlı sıçraya sıçraya. Evet, haftanın üçüncü günü halen gündemi böyle tamamen kapsayamadık. Haberler bitmiyor tabii. ağzına sağlık ama hızlı hızlı giderek yetiştirdik gibi görünüyor.
Peki, öyleyse sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü Açık Gazete'yi burada noktalıyoruz. Ben Özdeş Özbay, Yağmur Yıldırım ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.